İyi günler Sayın A9 izleyenleri. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Onur Hocam'la birlikteyiz bugün de inşallah.
İnşallah. Bakın hocam hemen bu evrimcilerin hiç açıklayamadıkları gibi bu konuya değinmek istemedikleri bir konuda yaşamın başlangıcı ve fotosentez.
Evet.
Çünkü yaşamın başlangıcında ortaya çıkan ilk hücreler, Allah'ın yaratmış olduğu ilk hücreler, siyanobakteriler. Bunlar da fotosentez yapan hücreler tek başlarına ve canlılığın tamamen yaşamını sağlamak üzere Allah'ın sebep kıldığı. Hem fotosentez yapıyor, oksijeni atmosfere salıyor. Yani atmosfer oksijen üretimine görevli. Hem de azotu bitkilere al sen bunu kullan, kendi bünyende karbonhidrat üret, meyveler üret, proteinler üret. Bundan da otçul canlılar yemek yesinler, onları da diğer canlılar, etçil canlılar yesin ve hayat devam etsin şeklinde daha hayatın temelini zahiren sebep olarak icra eden Allah'ın izniyle hücreler bunlar. Ve fotosentez o kadar muazzam bir hadise ki hala bakın tarihini vereyim. 5 Mayıs 2011 tarihli önümde bir makale duruyor. Hangi dergiden? Nature dergisinden. Ondan sonra makalede en son şundan bahsediyor. Fotosentezle ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilerin maksimum derecede çözünürlüğe ulaşıp çok detaylı bilgiler elde etmeye çalıştıklarınınla ilgili bir makale yazmışlar. Ama
Evet.
hala fotosentezin içerisinde oksijenle oksijen arasındaki bağın tam olarak nasıl sağlandığı, fotonun güneşten gelen fotonların klorofil tarafından nasıl tutulup o enerjinin iletilip en sonunda hidrojen iyonu oluşuyor. Hidrojen iyonu yani yüklü parçacık. Eksi yüklü parçacık. Dolayısıyla enerji var üstünde. Ondaki enerjiyi transfer ederek hücre onu sürekli kullanıyor ve enerji üretiyor. İşte atomu yani hidrojen atomunu bağlama bilgisinin nasıl olduğunu keşfedilememiş durumda. Yapılan çalışmalarda 1,9 angstroma kadar küçük boyutta atomların fotoğraflarını çekebilmişler. Yani sürekli hareket halindeki bir mekanizma olduğu için yani tek hücreli canlılarda veya bitkilerdeki hücrelerde fotosentez yapan proteinler atom seviyesinde büyüklüğe sahip olan maddeler olduğundan dolayı öyle anlatalım. 1,9 angstrom yani 1 milimetrenin 10 milyonda biri angstrom oluyor. 10 milyonda biri büyüklüğünün resmini çekmişler. Çekiyorlar. Bu daha önce 2,9 angstroma kadar inmişlerdi. Şimdi 1,9 angstroma kadar inmişler. Şimdi ben fotosentezle ilgili videoyu bir göstereyim. Onun üstünden bu makaledeki anlatılanları paylaşarak devam edelim inşallah. Burada ne görüyoruz? Bir tane foton var. Yani ışık. Fotonun da hani ne var içinde, nasıl ışığı taşıyor o da ayrı bir konu. Bunlar az önce bahsettiğim ışığı ve atomu taşıyıp enerji transferini sağlayan moleküller. Proteinler. Su. Su çok önemli bir konu. Bunun içerisinde çünkü hidrojen ve oksijen var. İnsanoğlu bağımsız bir hidrojenle oksijeni birleştirip su yapamıyor. H2O yapamıyor. Ama bitkide su sürekli ayrıştırılıp sürekli yeni oksijen ve su sentezi oluyor. Bu sürekli oluyor. Yani suyla değirmen yani sürekli suyla dönüp bir tarafından birleştirme, bir tarafından ayrıştırma işlemleri yapılıyor. Ta ki sonunda enerji elde edilene kadar maşallah.
Maşallah.
Evet. Ve oksijen. Bakın moleküler oksijen. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu karşımızda gördüğümüz fotosistem 2 isimli bir tane protein kompleksi. Burada birçok protein görev oluyor. Yaklaşık 19 tane ne var? Farklı proteinin oluşmasından oluşuyor fotosistem 2. Tilakoid zar denilen kloroplastlarda bitkide veya mitokondride yani mitokondride kloroplastlarda zarın tilakoid membranının içerisinde gömülü olarak bulunuyor. Hani ayrıntısını bilen izleyicilerimiz varsa onu bildirmek açısından. Ve ne var merkezde? Bir klorofil molekülü var. P680 isimli. İçinde klorofil barındıran bir kompleks var. Ne var şimdi burada, ne görüyoruz? Buradaki parlak bir simge var. Bu enerjiyi temsil ediyor. Yeşil olanlar makalede anlatılan moleküler düzeydeki proteinleri temsil ediyor. Ki alttaki ubiquinin de pembe renkli olan, o da bir proteini temsil ediyor. Yani bu işlemde birden fazla yüzlerce farklı protein görev yapıyor. Bakın, plastikonun QA'dan QB'ye ne oldu? 2 tane hidrojen iyonu geçti. Şimdi bu D'ler, yani çok ayrıntı, kimyasal ayrıntılarına girmeyeyim. Ama şöyle anlatalım. Her birer protein kompleksini teşkil ediyor. Yani bunları mesela bir atom santralinin departmanları olarak düşünebiliriz. Departmanların içerisinde çalışan birimler olarak düşünebiliriz. Öyle daha anlaşılır olacaktır. Ama departmanda burada temsil ettiğimiz şey protein. Işık burada alınıp ne oluyor sonuçta? Enerji üretiliyor. Şu çok enteresan. Her bir departmandan, yani her bir molekülden, bakın şöyle, hidrojen iyonları burada ubiquininle bağlanmış atom, yani burada bağlanan atom bağlanıp diğer proteine doğru naklediliyor. Ve bu nakletmede kesinlikle enerji kaybı olmuyor. Mesela elektrikli cihazlar kullanırız. Elektrikli cihazların içerisinde bile elektrik dirençten dolayı bir kayba uğrar. Mesela ısıdan dolayı kayba uğrar. Kablonun içerisindeki dirençten dolayı akımın şiddetinde azalma olur. Her türlü akımda bu böyledir. Ondan dolayı mesela kablo TV teknolojisine veya çeşitli kabloyla verilen internet veya bunun gibi hizmetlerde belli merkezlerde muhakkak tekrar güçlendirici bir merkez yapılır. Kablonun bir uzunluk sınırı vardır çünkü. Kendi direnci vardır. Fakat fotosentezde böyle bir konu yok. Atom barındırdığı enerjiyi baştan sona kadar hiç kaybetmeden ve her bir departmanda o enerjinin tamamı tekrar kullanılarak naklediliyor. Muazzam bir sistem. Tekrar devam edelim. Bakın buradaki işte mekanizma anlaşılamıyor. Burada çünkü suyun içerisinden hidrojen ve oksijenin ayrıştırılıp moleküler oksijenin, yani iki tane oksijenin bir araya getirilmesi var. Bununla ilgili 20 yıldır çalışıyor insanlar. Milimetrenin 10 milyonda bir boyutlarında fotoğraf çekip ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve sadece şu fotosistem 2 isimli proteinin varlığı anlaşılmıyor. Bu nedir? Light harvesting, yani ışığı emen ve ondan enerji üreten fabrika burası. Her bitkinin hücresinde bundan milyonlarca var. Birbirine bağlı birçok klorofil molekülü ve proteinden oluşuyor. Ve merkezli çekirdekte fotondan gelen enerji kullanılmış oluyor. Burada ışığın sorulmasını görüyoruz. Klorofil molekülleri tarafından. Dikkat ederseniz yeşil renkliler ve yeşil renkli bitkilere rengini veren de madde aynı zamanda. Bakın, iletim kendi içerisinde bile var. Gelen foton titreşime neden oluyor ve en sonunda o elektron az önce gösterdiğimiz ubiquinine iletiliyor. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor ve iletim devam ediyor. Tekrar gösteriyoruz. Titreşim enerjisine dönüşüyor bir foton. İkinci elektrona geldiği zaman, bakın bu yukarıda gördünüz değil mi? Bunların hepsi bir H2O molekülü. Bir tane hidrojen koptu içinden, onun enerjisini alıyor fotosentez. Suyun içerisindeki, yani bağı kopararak oradaki enerjiyi soğuruyor. Işığın etkisiyle. Bir kural var. İkinci bir foton daha gerekiyor. İkinci fotonun gelmesiyle tekrar bir enerji daha oluşuyor. Yukarıdan bir hidrojen daha koptu bu arada. Sırayla QA'dan QB'ye geliyor. Ve hidrojen paketi hazır. Paket hidrojen 2 atom. Paket hazır, enerji yüklü paket. Ve transfere gidip buradan en sonunda enerji üretiyor. Bu bir kompleks. Şuradaki mekanizmaların hepsi için insanlar son 50 yıldır, 100 yıldır araştırmalar yapıyor. Milimetrenin onda biri boyutunda fotoğrafları daha çok çekip, daha yüksek çözünürlükte çekip 1.9 angstrom son boyut çünkü şu an inebildikleri. Şurada nasıl bir hadise oluyor? Burada çeşitli mangan, kalsiyum ve oksijen elementlerinin kompleks halde bulunup şuradaki oksijen ve hidrojenle çocuğun suda oynadığı gibi oynayıp oradan elektronlar alıp enerjisini alma işlemini hala çözmeye çalışıyorlar. Biz burada neyi görüyoruz? Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Biz burada Allah'ın yaratmasındaki detayı görüyoruz. Burada işlemi yapan bütün proteinlerin hepsinin bilgisi o daha küçücük siyanobakteride dünyaya ilk var olduğu anda üstünde var.
3,5 milyar yıldır bu teknoloji var zaten.
Var. Ve 3,5 milyar yıl önce var olan bu teknolojinin ne olduğunu biz 3,5 milyar yıl sonra dahi 5 Mayıs 2011 ne için makalesinde dahi acaba sözcükleriyle ifade ediyoruz. Tam olarak evet. Mekanizma nedir çözememiş bile. Ama tahminlerde en çok şu söyleniyor. Klorofilin içerisindeki, zarın içerisindeki bu protein kompleksleri, yani enerji üreten bu merkezler yüzlerce proteinden, o proteinlerin alt proteinlerinden çeşitli faktör ve etken proteinler var. Onların hepsinin bir araya gelmesiyle işlev kazanıyorlar. Bir tanesinin olmaması, işlemin olmaması manasına geliyor. Bu durumda o zaman hiçbir şekilde ne ilkellikten ne de son oluşumdan söz edilemez. Biz burada Allah'ın yaratmasının üstünlüğünü ve onun sanatındaki ve onun bilimin bilgisindeki üstünlüğü görüyoruz sadece inşallah.
Evet, maşallah.
Biz burada Allah'ı zikrediyoruz bu durumda. Bilim evet. Allah'ı zikrediyor inşallah.
Tabii 3,5 milyar yıl önce çok üstün bir teknoloji bu. Yani evet. Dediğin gibi Onur Hocam şu an daha detayları halen daha çözülememiş bir şeyin 3,5 milyar yıl önce kendi kendine doğada işte lavların arasındaki işte etkileşimler sonucunda işte bir yerden mağmadan bir şeyler sızıyor, bir yerden yıldırım çarpıyor. İşte bir yerde işte deprem oluyor falan derken böyle bir teknolojinin oluştuğunu iddia ediyorlar evrimciler. Yani böyle bir şeyin olamayacağı, laboratuvar gibi son derece güzel ortamlarda dahi bunun yapılmasını bırakın. Var olan yapının çözülemediğini görüyoruz biz. Dolayısıyla bir anda Allah tarafından yoktan var edilmesi gerekiyor bu sistemin kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için. Tabii bu bilgiler nerede yer alıyor, nasıl depolanıyor? DNA'sında depolanıyor. Ben de şimdi DNA ile ilgili birazcık bilgi vereyim. DNA ile ilgili ilginç bilgiler var, kromozomlarla ilgili. Mesela bir hücre içinde uzun bir DNA sarmalı bulunuyor. Bu sarmalı hücrenin içindeki 23 çift, yani toplam 46 kromozom içinde paketlenmiştir. İnsan için tabii geçerli bu. Tek bir hücredeki kromozomların tümü ucuca birleştirilebilseydi 1,5 metrelik bir kordon oluştururdu. Yani tek bir hücredeki kromozomlardan bahsediyoruz. 100 trilyon hücre var insanda. Eğer vücudumuzda bulunan tüm hücrelerdeki DNA'lar ucuca eklenseydi 25 bin kilometre oluyordu. Yani dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Tek bir insandaki DNA'yı ucuca birleştirdiğimiz zaman 25 bin kilometrelik bir uzunluk çıkıyor. Bu insan vücudundaki hücrelerin hepsinin çekirdeğinin içinde bulunan DNA'dan bahsediyoruz. Yani muazzam bir uzunluk.
100 trilyon tane DNA var o zaman bizim vücudumuzda.
Evet, 100 trilyon tane DNA var. Kromozomun toplam kalınlığı 1 metrenin milyarda biri kadardır. Yine bu da çok ilginç bir bilgi. Çünkü bakın burada insanla ilgili bütün bilgiler yer alıyor DNA'da. Tek bir hücredeki kromozomların içerdiği toplam bilgi 920 ciltlik Britannica ansiklopedisinin içeriğiyle eş değerdir. Bakın tek bir hücredeki bilgiden bahsediyoruz. Gözle göremediğimiz bir hücrenin içerisinde 920 ciltlik bir bilgi saklı. Ne içeriyor bu bilgi mesela? İşte insanın burnunun yapısı. Bu işte o insanın burnunun hangi açıyla olacağı, göz yapısı, gözleri çekik mi, düşük mü? İşte göz kapaklarının yapısı, kaşları nereden hangi açıyla çıkacak? İşte dudakları, kulakları, işte iç organları, kalp yapısı nasıl olacak, böbrek yapısı, bütün sistemleri. Mesela tüktük yapısı nasıl olacak, bütün formülü, mide asidi nasıl olacak, mide asidinin formülü, bağırsakları nasıl olacak, böbrekleri nasıl çalışacak, işte damarları nerelerden geçecek, ayak parmaklarının yapısı, bütün üç boyutlu yapısının şekliyle hepsi insanın tek bir hücresindeki DNA içerisinde 920 ciltlik bir ansiklopediye sığacak bir bilgi şeklinde Allah tarafından yaratılmış. Ve bunun gibi insan vücudunda 100 trilyon tane bütün hücrelerde ayrı ayrı var bu bilgi. Bugüne kadar yaşamış, gelmiş geçmiş her canlı türünün bütün özellikleri, kanat, göz, dil, yüzgeç gibi bilgi olarak DNA'sında DNA yüklense toplam DNA hacmi bir çay kaşığının ancak küçük bir kısmını doldururdu. Bakın yani gelmiş geçmiş bütün canlıların DNA yapılarını biz aldığımız zaman yani milyonlarca canlı türü var. Ve dolayısıyla katrilyonlarca bilgiye eşdeğerdir bu DNA olarak baktığımızda. Bütün hepsini birleştirsek bir çay kaşığını bile doldurmuyor. Yani bir ucu kadar bile etmiyor neredeyse. Geriye şu ana kadar yazılmış bütün kitapların saklayabilecek kadar boşluk bırakırdı. Bakın, muazzam bir teknolojiyle depolanıyor DNA'daki bilgi. Bir DNA molekülü kendi uzunluğunun milyarda biri kadar küçük olan bir yere sığdırılır. Evet, Allah Yunus suresi 61. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Senin içinde bulunduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın buyuruyor Allah ayette. Yani bütün bilgilerin, bütün her şeyin kayıtlı olduğunu Allah bildirmiş. Ki insan DNA'sına baktığımız zaman da insana ait bütün bilgilerin bu DNA içerisinde kayıtlı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir alfabe var. Dört harften oluşan bir alfabe var. Ve o alfabe ile insana ait bütün bilgiler kodlu. Biz şimdi bir yere baktığımız zaman sadece bir isim dahi görsek, bir kumun üzerinde mesela kendi ismimizin yazdığını görsek, deriz ki bunu birisi yazmış deriz. Burada biz insan DNA'sında 3,2 milyar harften bahsediyoruz. Ve bunların tamamı anlamlı. Yani siz oradan tek bir harfi aldığınız zaman bile insan vücudunda 4-5 ayrı yer, belki 7-8 ayrı bölge etkilenebiliyor. Çünkü o kadar birbiriyle kompleks ve girift şekilde yaratılmış. En ufak bir parçanın dahi yer değiştirmesi canlılığı olumsuz yönde etkiliyor. Zaten buna mutasyonlar deniyor. Ve bu kadar muazzam bir sistem varken canlılığın işte bu DNA kodu rastgele yazılmıştır, kendi kendine doğa yazmıştır, işte doğa ana yazmıştır, taş toprak yazmıştır gibi bir açıklama tamamen bir pagan dininin öğretisi olabilecek bir açıklama. Kesinlikle bilimle alakası olmayan, bilimsel çalışmalarla alakası olmayan bir açıklama. Biz canlılıkta neye baksak Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Mesela canlılara bir bakıyoruz, altın oranla yaratılmış. 1,618 bölü 1 gibi bir oran var doğada. Ve bu oranla yapılan her şey, yani doğadaki her şey zaten bu oranla yaratılmış. Aynı zamanda mesela insanların yaptığı mimari yapılar olsun, işte resimler olsun vesaire bu tarz şeylerde bu oranla yapıldığı zaman insan gözüne hoş geliyor. Estetik açıdan çok yüksek bir kalitede oluyor. Biz bu oranı nereden öğreniyoruz? Doğadan öğreniyoruz. Doğaya baktığımız zaman mesela işte bir ayçiçeğinin yapısı, ondan sonra bir mesela Natüllüslar var. Onunla da ilgili kısa bir sunumumuz var. Onu da gösterelim. Mesela Natüllüslerin dalma sistemiyle ilgili evet. Deniz altında bulunan dalış tankları suyla dolunca gemi sudan daha ağır hale geliyor ve dibe dalıyor. Normalde işte denizaltıların sistemi bu şekilde işliyor. Bir denizaltı sadece 400 metre dibe batabilirken Nautilus, bakın şurada görüyoruz Nautilus'u. 1000 metre derinliğe dalmak yani Nautilus için çok kolay. Ve şu Nautilus'un şu spiral şekli altın orandır. Altın oranla yaratılmış bir eğimdir. Yani biz mesela baktığımız zaman bu gözümüze hoş geliyor ama rastgele bir yuvarlak değil. 1,618 bölü 1 oranında ki bir spiralden bahsediyoruz. Bakın burada çok daha net gözüküyor. Şu spiral oran tamamen altın oranla yaratılmış. Natrius'un vücudunda 19 santim çapında salyangoz kabuğu biçiminde spiral bir organ vardır. Bu organda birbiriyle bağlantı 28 tane dalış hücresi bulunur. Bakın şu hücreleri görüyorsunuz. Şöyle birbiriyle bağlantılı.
Bu sen bunu gösterince aklıma bir
Evet.
anda geldi. Normalde bu yeni bir görüntü oranı var ya 16'ya 9.
Evet.
16'ya 9 da yaklaşık altın orana tekabül eden bir sayı. Evet, yani oradan 6'ya 9 işte. Görüntü oranıyla bu geniş ekran filmler gösteriliyor ya sinemalarda. O da 6'ın oranına yakın bir sayı veriyor. Onun için o öyle bir mod deneniyor olabilir.
Evet, büyük ihtimal o şekildedir zaten. Hani Nautilus'un da kendi vücudu içerisinde bir gaz üretiyor. Bir tür gaz üretiyor ve o gazı mesela o hücrelerine doldurarak mesela suyun yüzeyine doğru çıkıyor veyahut da o gazı dışarı atarak suyun dibine doğru dalıyor. Eğer o organı yaratılmamış olsaydı, suyun içerisinde o gaz üretebileceği organı yaratılmamış olsaydı Nautilus'un yaşamasına imkan yoktu. Yani tamamen suyun, su nereye götürürse, dibe götürürse dibe gidecekti, yukarı götürse yukarı gidecekti. Kesinlikle yaşama ihtimali yoktu. Ama Allah onu o şekilde bir sistemle yaratmış ve bakın 114 milyon yıllık Nautilus fosili var. Biraz önce gördük Nautilus'u. 114 milyon yıldır bu canlı hiçbir şekilde değişmemiş. Yani zaten biz bütün fosillere baktığımızda böyle 350 milyon tane toplam fosil var. Daha 400 milyona yaklaşıyor. Tamamı şu anki yaşayan halleriyle hiç milimetrik olarak aynı. Ya hiçbir değişikliğe uğramamış hiçbir canlı. Mesela 300 milyonluk oluyor bir canlı, 300 milyon yıllık oluyor. 300 milyon yıl haliyle şu anki hali tamamen aynı oluyor. Bunu tabii hocamızın Yaratılış Atlası kitabı var. Oradan detaylı olarak bakabilirler kardeşlerimiz. Hatta biz de birkaç tane örneğini gösterelim şimdi konu açılmışken.
Fosillerin mi?
Evet.
Yani fosiller bize neyi gösteriyor? Sonuçta canlının DNA'sının değişmediğini gösteriyor. Çünkü genetikte böyledir. Evet. Genotip, fenotip vardır. Genotip, geni dizilimi, oradaki amino asitlerin dizilimi, geni oluşturan kusursuz dizin ve kromozomların yapısı. Tamamıyla bir genotip. Genin mahiyeti yani. Fenotip ise dış görünüm. Yani genin yorumlanması, anlatılması. Buna zaten anlatım diyorlar. Genin anlatımından proteinler oluşuyor. Ve canlı o DNA'nın üzerine proje ediliyor. Öyle anlatalım, anlaşılsın diye. Fenotip oluşuyor. Yani mesela senin geninin fenotipi şu an senin bulunduğun fizik. Benimki benim bulunduğum fizik. Bizim fenotipimiz bu. Genotipimiz de içimizdeki kromozomlarda ve DNA'nın yapısındaki şekli. Oradaki genlerin içerisindeki nükleik asitlerin dizilimi. Şimdi fosile baktığımız zaman ve yani genotiple fenotip zaten fenotipi oluşturan genotiptir. Genotip nasılsa fenotip de o şekilde oluşuyor. Dolayısıyla biz fenotipine bakmış oluyoruz fosile baktığımız zaman. Fosile baktığımız zaman aynı şekilde DNA'sına da bakmış oluyoruz. O zaman eğer fosillerinde bir değişiklik yoksa o zaman DNA da değişmemiştir diyebiliyoruz. Buranın açıldığı kapı, buradan çıkan sonuç bu. Mesela bakıyoruz. Bakalım hemen bilimsel olarak inceleyelim. 125 milyon yıllık Mayıs sineği. Altta bunun Çin'de yaşayan günümüzdeki hali canlısı. Yaşıyor bu canlı. Yukarıda da ölmüş. 125 milyon yıl önce ölüp katmanda kayalaşmış hali var. Var mı bir fark arada?
Yok.
Yok. Demek ki DNA hiç değişmemiş. Polonya'da 50 milyon yıl önce ölmüş bir sineğin 3 boyutlu amber içerisinde kanadının üzerindeki damar yapısına, bacakların, ekstremitelerin üzerindeki tüylere, gözünün üzerindeki merceklere kadar her ayrıntısı seçilen bir fosil. Hiçbir fark var mı? Yok. Demek ki DNA değişmemiş. Nitekim 108 milyon yıl önceki çekirge yani hemen hemen yani tıpatıp böyle aynısı herhalde aynı türün böyle
evet,
fosili.
Aynı pozu da vermiş o dönemde de. Şu anki verdiği pozla. Hiçbir şekilde 108 milyon yıldır. Mesela dün ben bir televizyonda yine bir konuşmaya rastladım. Şöyle klasik bir şey var. Değişimin işte değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Tabii ki biz de mesela insanlar olarak, canlılar olarak değişiyoruz falan. Böyle başlayan cümlelerle işte konuşmasına giriş yapan kişiler oluyor. Şimdi biz baktığımız zaman canlılara böyle bir değişim görmüyoruz. Yani bunun üzerinde hani değişmeyen tek şey değişimi kendisidir. Yani böyle cümlelerle bir inada bindirmeye gerek yok. Bakıyoruz işte değişmiyor. Yani 108 milyon yıldır hiçbir şekilde çekirge değişmemiş. Bakın akrep sineği, anten sayısı aynı, kanat şekli aynı. Her şeyiyle aynı, boyutu aynı.
Evet, bilimde spekülasyonun yeri yok yani. Bilim somut bir şey
evet.
Ve net bir şey inşallah. Net baktığımızı bizim gördüğümüz şeyi söylememiz lazım. Bilim evet. Budur. Yani bilim gözlemlere dayalı çalışmaların ürünüdür. Bakıyoruz, gözlüyoruz. Ne görüyoruz? Bu. Evet, sonuç bu.
125 milyonluk Ağustos böceği mesela. O da değişmemiş. Dolayısıyla değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye bir şey yok. Biz canlılarda, insanda böyle bir şey görmüyoruz. Yani DNA böyle bir şey müsaade etmiyor zaten. Yani biz fosil kayıtlarını hani tam gözümüzle de görelim diye gösteriyoruz. Normalde DNA zaten değişime müsaade etmiyor. Bir türün DNA'sı, mesela işte köpek türü canlılar, başka bir türün bilgisini içermiyor. İçinde mesela bir kanat bilgisi yok köpek DNA'sının. Veyahut da işte bir pul, sürüngen pulu bilgisi yok köpek DNA'sında. Onun haricinde ne bileyim, bir fil burnunun bilgisi yok bir köpeğin DNA'sında. Olması da mümkün değil. Dışarıdan da eklemeniz mümkün değil. Yani bunu evrimciler işte mutlaka değişir gibi iddia ediyorlar. Yok öyle bir değişiklik. Şöyle bir değişiklik var. Her tür kendi içinde farklı cinslerin çiftleşmesiyle yeni cinslerin oluşmasını görebiliyoruz. Buna da zaten varyasyon deniyor. Varyasyon mekanizması da zaten DNA içerisinde kayıtlı bir mekanizma. Sonradan mutasyonlarla eklenebilecek bir mekanizma değil veyahut da varyasyon sisteminin hiçbir aşamasında biz mutasyon görmüyoruz. Tamamı kontrollü. Crossing over denen bir sistem var. Mesela iki farklı cins çiftleştiği zaman bir cinsin işte mesela burun bilgisini alıyor. Bir diğer cinsin kulak bilgisini alıyor. Öbür cinsin göz bilgisini alıyor. Mesela ağız yapısıyla ilgili ikisinden birden bilgi alıyor. Bir bakıyorsunuz İki farklı cinsten ikisine de benzemeyen değişik bir cins ortaya çıkmış. DNA'ya yeni bilgi eklenme var mı? Yok. Sadece bir karıştırma var. İki gen grubunu çok güzel ve düzenli ve kontrollü bir sistemle, varyasyon mekanizmasıyla karıştırıyor DNA. Ve en sonunda farklı bir cins ortaya çıkıyor. Peki köpek türü farklı farklı cinslerin çiftleşmesiyle en sonunda farklı bir türe dönüşebiliyor mu? Mümkün değil. Evrimcilerin de kabul ettiği bir gerçek, gen eşiği var. Hiçbir şekilde o türün dışına çıkamıyor. Gen duvarı da diyorlar buna. Bu duvarı aşamaz diyor bu tür. Kendi içinde istediği kadar çiftleşsin. Hiçbir şekilde bir köpek her zaman köpektir diyor. Dolayısıyla buna biz varyasyon mekanizması diyoruz. Değişimin, işte tek değişmeyen şey değişimin kendisi de gibi bir mantık. Bilmiyorum, başka alanlarda uyguluyorlarsa uygulasınlar ama biyolojide ve canlılarda böyle bir şey söz konusu değil. Bilimsel olarak konuşuyorsak tabii. Pagan dini öğretileriyle konuşuluyorsa o zaten bir inanç olmuş olur. O bilimde yeri olmaz. Ama bilimsel olarak konuşuyorsak bu kesin olarak böyle.
İnsanın zaten doğasında inanmak var. Allah insanı İslamiyet'in yani fıtrat olarak İslamiyet'e göre yaratıyor. Dolayısıyla insan dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmiyor. Ama fıtrat olarak zaten Allah'ı bulmaya ve dosdoğru din olan İslam'ı yaşamakla ancak hayat bulan, kendini bulmuş olan bir canlı inşallah. Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Allah katında din İslam'dır diyor. Ve insanlar dünyada aradıkları şey ve mutlu olacakları şey eninde sonunda Allah'ın birliği ve Müslümanlık, İslamiyet inşallah. Bilim 21. yüzyılda Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir nimet, bir enstrüman, bir araç. Neye ulaşmak için? Allah'a iman etmeye ulaşmak için Allah'ın yaratmış olduğu bir araç inşallah. Bütün gelişmeler, bütün Haluk-u Zülcelal ve Düzan Hazretleri'nin tabiriyle Allah'ı zikrediyor zaten. Yani Allah'ın varlığını göstermeyen hiçbir varlık yok. Haddi zatında zaten var dediğimiz, görüyoruz, kokluyoruz veya duyuyoruz dediğimiz her şey Allah'a ait çünkü. Atomun içindeki yapınından bütün galaksilerin üzerindeki yörüngelere kadar hepsinin tek hakimi Allah inşallah. DNA ise 1953 yılında Watson Crick'in özellikle ortaya koyduğu, yapısının şeklini bize gösterdiği ve o tarihten sonra da çok büyük bir gelişim gösteren gen bilimiyle tüm canlılarda türler nasıl oluşmuş? Daha doğrusu türü tür yapan genler nedir? DNA'da gen ve bilgi bakımından hangi bilgiler var? Hangi bilgiler yok? Türün özellikle o kendisine has, yani o tür yapan o özellikler DNA'nın neresinde konuşlanıyor ve neden canlılar değişmiyor? DNA bize bunu gösteriyor. Şimdi bunu anlatmak için özellikle şimdi bir iki tane ben örnek vereceğim. Şimdi burada mesela bir ikiye geçemiyor musun? Şimdi bakın. Burada bir videomuz var. Hemen videoyu başlatıyorum. Burada bilginin teksir edilmiş halini görüyoruz. Burada bilgi var. Canlının bilgisi var. Bunu şimdi insan için yapılmış bir video ama bu bütün canlılarda var. Bu harfler var gördüğümüz gibi. Bu harfler canlının üzerindeki bilgileri oluşturan proje. Yani proje neyse üzerine bina edilen, binası da öyle oluyor. Evvela projesini görüyoruz, bina da öyle oluyor. Buradan çıkan proje çeşitli biyolojik işlemlerle nedir? Canlının kendisine dönüşüyor. Birçok bilgi var, birçok bilgi kopyalanıyor. Bunun içerisinden özellikle ihtiyaç olunan alınıp üretime geçiriliyor. İhtiyaç olmayan kısım ne oluyor? Bakın burada gördüğünüz gibi atom atoma uyumlu bir şekilde kesilip üretime devam ediliyor ve canlılık oluşuyor. Fakat DNA'da bütün bilgiler yazılıysa diyorlar peki, o zaman bir türün kendisine ait bütün bilgiler varsa ve diyor ki bilim bütün canlılarda tür başka türe dönüşmedi ve Allah en başında canlıları ol demesiyle bütün özellikleriyle bir anda yarattı. Belli bir sırayla ama. Yani hepsini bütün canlıları aynı anda yaratmadı. Canlılık 3,5 milyar yıldır var ama her canlı tarihin belli tarihlerde Allah'ın yaratmasıyla tarih sahnesine çıkıyor. Evet. Mesela dinozorlar, örnek veriyorum, 290 milyon yıl önce yaratılıyor. 60 milyon yıl önce de yaklaşık yok oluyor. Türlerin soyu tükeniyor. Mesela trilobit 550 milyon yıl önce var. Ama dinozorlar çağına gelmeden, o Jura dönem yaklaşık o dönemlerde soyu tükeniyor. Canlıların her biri tarihin farklı zamanlarında ortaya çıkıyor. Yani Allah o zaman yaratıyor ve ondan sonra yok oluyor. Bunu inceleyen paleontologlar tüm fosil bilgilerinde, mesela Stephen Jay Gould diyor ki, ya diyor canlıların ben diyor 60 yıl boyunca dünyanın her yerinde fosil kazıları yaptım. Her yerde fosilleri inceledim. Günümüzdeki türlerle ve soyu tükenmişse de soyu tükenmiş fosilleri inceledim. Ama bu fosillerin hiçbirisinde geçen yüz milyonlarca yıl boyunca hiçbir fark göremedim. Hiçbir tür başka bir türe dönüşüm eşiğini yaşamıyor. Evet. Hiçbir tür başka bir türe dönüşmediği gibi, yani biraz farklılık gösterip o türe özelliklerini aşan başka özellikler de hiç sahip olmuyor. Yani evet, mesela mutant tarzında tek kolu mesela kanada dönüşmüş böyle mutant garip yaratıklar yok diyor Stephen Jay Gould incelemesinin sonunda. Aynı zamanda da yani var olan fosil sonrası yaşayan dönemlerde hiç değişmiyor. Aynı şekilde ortaya çıktığı anda zaten önce atası yok. Mesela dinozorların atası yok. Yani hiçbir canlının atası yok. Dinozor kadar büyük canlı bir anda ortaya çıkıyor. Balina kadar büyük canlı bir anda ortaya çıkıyor. Onun öncesinde ona benzer bir silsileyi tamamlayacak fosil zinciri de yok. Yani baştan bakıyorsun evrimin dediği, evrimcinin iddia ettiği gibi yavaş yavaş o türe dönüşebilecek fosiller yok. Sonuna bakıyorsun canlının tam tür halinin fosilinden sonra onun değişimini gösteren fosil de yok. Her bir fosil bu anlamda tek. Sadece birbirine Allah'ın benzer yarattığı canlılar var. Onlar da hep aynı. Yani değişim hiç yok. Her tür canlı, kimi bilim adamına göre 100 milyon çeşit canlı türü yaşamış durumda. 3,5 milyar yıldan günümüze kadar. Ya her bir canlı kendi hayatını yaşıyor. Allah'ın ona çizdiği kaderi yaşıyor. Bugün tek hücreli canlıların fosili var 3,5 milyar yaşında. Aynı yani değişse o değişirdi. Siyanobakteri dediğimiz canlı şekil olarak ve kabiliyet olarak çok büyük adaptasyon yeteneğine sahip. Adaptasyon ne? Senin az önce söylediğin konuyla alakalı. DNA'nın içerisinde o kadar güzel, o kadar fazla fonksiyona sahip genler var ki. Mesela hava eksinin altına düştüğünde bizim gibi üstünde bir şey giyemiyor yani canlılar. Öyle elbiseyi üreten teknolojiler yok, öyle bir şey yok. Ama eksiye düştüğü anda gende ne yapacağının bilgisi yazılı. Mesela duvar örüyor. Heterokist yapıyor. Müthiş kalın bir zırh örüp kendisine ne soğuktan, ne radyasyondan, ne depremden, ne de aşırı sıcaktan etkilenmiyor. Ne zaman ortam koşulları düzgün zamana çıktı? Bunu siyanobakteriler için anlatıyorum, tek hücreli canlılar. Heterokist yapısını üstünden çıkartıyor. Bu da bunun yapılması da çıkarması da DNA'sında var.
O an eklenmiyor.
O an eklenmiyor.
Mutasyonlar ki, gelecek de üzerime
ya,
bir
o an öreceğim kim falan ekleyecek gibi. Bir de yani o an ekleniyor, o mutasyon oluyor filan. O kadar çocuksu iddialar ki var olan komplekste siz bir tane bozukluk yaptığınızda insan özellikle müdahale ediyor. Müdahale ediyor, bozukluk olduğunda ölüyor canlı. Veya o özelliği yani genin o bölgesi tamamen tahrip oluyor. Ve canlı onsuz mesela yaşayabiliyorsa yaşayabiliyor. Bu tip yetenekler yani de var adaptasyon yetenekleri Allah'ın o canlının yaşaması için vermiş olduğu en başından beri var olan yetenekler. Ki bu kadar kabiliyetli ve fonksiyonel olan canlı siyanobakteriler 3,5 milyar yıldır hiç değişmemiş vaziyette. Morfolojisi de aynı.
Gösterebiliriz aslında.
Evet, fotoğraflarını ben şimdi hazırlayayım, biraz sonra göstereyim. Hiçbir fark yok. Fotosentez yapmaya da devam ediyor öbür taraftan. Çünkü o dönemde fotosentez yaptığını nasıl anlıyoruz? Çünkü oksijen atmosferde var. Ve oksijenin kaynağı ne? Siyanobakteriler. Öte taraftan oksijenin de kendisi de zaten oksijen kullanıyor. Dolayısıyla siyanobakteri olmadan oksijen olmuyor, oksijen olmadan siyanobakteri olmuyor. Kainatın başlangıcında, yani dünyanın hayatın başlangıcında zaten siyanobakteri fotosentez yapabiliyor. Azot fiksasyonu da yapabiliyor. Buna çünkü nereden biliyoruz? O türün günümüzde yaşayan örneğinin bunu yaptığını biliyoruz. Evet. O fosilde ben şimdi göstereyim. Evet. Yani bunu izleyicilerimiz karar versin. Şimdi solda 3,5 milyar yıl öncesine ait bir canlının taşta, yani taş içerisinde beraber taşlaşarak kaya olmuş bir kalıntısı. Bu mikroskobik fotoğraf.
Evet.
Evet.
Fosil.
Mikrofosil, evet. Sağda da günümüzde suyun içerisinde yaşayan siyanobakterinin fotoğrafı. Şimdi arada hiçbir fark var mı? Yok. Bunu 5 yaşında çocuğa sorsak o da der ki yok der. Günümüzde siyanobakteriler bakın böyle bulunuyorlar. Yeşil renkli fotosentez yaptıklarından dolayı içlerinde ne var? Klorofil var. Az önce programın başında anlattığımız mekanizmalar var. Ve işte bu heteroküs dediğim, az önce anlattığım, burada işaretlenmiş vaziyette, ortam koşulları zorlaştığında hemen zırh yapacak kendisine bir kabiliyeti de var özel olarak. Yani adaptasyon sınırları çok yüksek. Değişmemiş, Allah'ın ona verdiği kaderi aynen uyguluyor. Bir başka örnekte insandan vereyim. Sadece anlatacağım. Tibet'te yaşayan insanlar var günümüzde. Değil mi? Tibet'te, Tibet neresi diye sorduğumda çok yüksek bir yer. Rakımı bayağı fazla. Dağların eteğinde bir yer. Orada yaşayan insanlarda genlerinde hangi genin daha çok etkileşime girdiğini ve hangi genin proteinin daha çok üretildiğini test ediliyor. Araştırılıyor. Hangi genin aktif olduğu araştırılıyor. Bu araştırma sonucunda bir gen grubuna ulaşılıyor. Bunun adı EPES1. EPES1 yani neydi? EPES1 isimli oksijen solunumu ile ilgili gen kümesi. Bu gen kümesi Tibet'te yaşayan canlılarda maksimuma çıkıyor anlatımı. Çünkü rakım çok yüksek olduğu için oksijen seviyesi az. Az olduğu için vücudun daha çok çaba sarf etmesi lazım ki vücudun ihtiyacı olan oksijeni alabilsin. Fakat aynı genler kara ortamında yaşayan insanlarda aktif değil. Yani gen var ama proteini sentezlenmiyor. Onun kapısı çalınmıyor. O bilgi kullanılmıyor. Ama karada yaşayan insan Tibet'e gittiğinde hemen o genler kullanılmaya başladı. İşte Allah, Yüce Allah kudretiyle her canlının nasıl konforlu bir şekilde yaşayacağına dair tüm bilgileri zaten vermiş durumda DNA'da. O koşullar oluştuğunda hava koşulları olur, basınç koşulları olur, sıcaklık, soğukluk her türlü koşul olur. Vücut ona uygun genleri çalıştırarak ona uygun bir hal almaya çalışıyor. Bu da adaptasyonun da bir çerçevesi var. Yani hiçbir zaman bir insan suyun altında nefes alabilir hale gelemez. Derisi birazcık suyadaki duruma karşı kendisini önlem alır. Güneşin altında insan mesela beyaz bir insan sürekli güneşlense zenci olamaz, kararamaz. Belli bir yere kadar ama deri onu karartır. Önlemini alır. DNA'ndaki bilgiler doğrultusunda. Ama bütün bu adaptasyonun bütün canlılarda bir çerçevesi vardır inşallah. Evet. O Allah'ın ona tayin ettiği kader içerisinde onun dışına çıkamaz inşallah.
Evet, birçok koşulla ilgili DNA'da Allah'ın yarattığı sistemler var. Mesela heyecan ve korku anı oluyor. İşte
Evet.
adrenalin hormonu salgılanıyor. Normalde salgılanmıyor adrenalin hormonu. Yani normal biz evimizde otururken sakin bir şekilde. Ama mesela bir saldırıya uğradık. Saldırıya uğrayınca ne oluyor? İşte vücudun bir kere çok güçlü hale gelmesi lazım. Çünkü belli ki bir kas gücüne ihtiyaç var. Ondan sonra vücudumuza gelen darbeleri hissetmememiz gerekiyor dikkatimizin dağılmaması için. Dolayısıyla o an sinir bağlantılarının beyne mesela bir kesik oldu onu iletmemesi gerekiyor. Veyahut da çok büyük bir yara aldıysa hatta onu daha iyi iletmiyor. Mesela yardım bulabileceği kadar yere gidebilsin diye. İşte oksijenin maksimum alınması lazım çünkü çok fazla enerjiye ihtiyaç var. Ona göre nefes borusu açılıyor, damarlar genişliyor. Ondan sonra iç organlara mesela ihtiyaç duyulan organlara daha fazla oksijen gitmeye başlanıyor.
Beyin ve kalp en
Evet,
fazla.
en fazla oraya gidiyor. Bunun gibi çok fazla detaylar var tabii. Mesela deriden kan çekiliyor. Bir kesik anında kan kaybı olmasın diye.
Evet.
İç organlara doğru kan yine yönlendiriliyor. Bunun gibi çok fazla detay oluyor. Bu nasıl oluyor? Bir heyecan anında, bir korku anında adrenalin hormonu salgılanması için beyin emir veriyor. Şimdi normalde olmayan bir şey bu. Ama insanın lüksü için Allah tarafından yaratılmış. Hani hayatında bir kez bile böyle bir şey başına gelecek olsa yine onunla ilgili tedbir alınmış. Ama siz bu adrenalin hormonunun bilgisini işte mutasyonlar milyonlarca senede yazdı derseniz o zaman ya biz söyleyeceğimiz şey bilim adamlığını bırak pagan rahibi kıyafetini giy pagan rahibi ol deriz. Yani belli ki Allah'ın yaratmasıyla olmuş bir şey bu. Bir anda yoktan var etmesiyle insanın lüksüne yönelik. Allah ayette buyuruyor. Size verdiğim nimetin bir genelleme olarak dahi sayamazsınız buyuruyor. Yani teker teker Allah'ın verdiği nimetleri bizim üzerimizdeki nimetleri saymayı bırakın. Genelleme olarak dahi Allah sayamayacağımızı bildiriyor. Demek ki yani böyle trilyonlarca, katrilyonlarca Allah'ın üzerimizde nimeti var inşallah. Şimdi bir sevimli penguen videosu göstereceğim. Bir yavru penguen
Çok güzel.
var. Kendini kaybetmiş bir penguen.
Ha, bu geçenki değil mi?
Geçen gün değil ha. Bayağı sevinmiş bir şey ama ne olduğu belli değil.
Babası ona balık vermiştir.
Etrafındakiler de bakıyor bu çocuk ne yapıyor diyor.
Ama bak şey de yapıyor o annesi mi onu mesela ne derler kolluyor yani. Bir taraftan da bakıyor.
Evet
Düşer
maşallah.
bir şey olur.
Çok sevimli canlılar penguenler gerçekten.
Bu yaş konusu çok
Maşallah.
enteresan. Mesela tek hücreli canlılarda üreme nasıl oluyor? Bölünerek oluyor. Ama normalde mesela onun da içinde protein var. Onun da içinde organelleri var, onun da hücre zarı var, onun da hücre yapısı var. Yaşlanıyor yani normalde. Bir proteinin ömrü normalde 1 gün, 2 gün. Ondan sonra protein yapısının da bozulma oluyor, kaybediyor kendisini.
Evet.
Fakat o yaşlı dediğimiz hücre bir bölünüyor, 2 tane genç hücre oluşuveriyor bir anda. Ayrıca
Maşallah.
yani o da acayip bir konu. Yani yaşlanıyor normalde, bir bölünüyor, 2 tane genç oluyor. Nereye gitti o yaşlı olan malzemenin yani
Evet.
atomlarını değiştiriyor. Ama mesela insanda da hücreler bölünüyor, çoğalıyor icabında. Ama yaşlanmayı durduramıyorsun mesela.
Maşallah.
Maşallah.
Bir videomuz daha var yine penguenlerle ilgili. Ona bakalım.
Çıkmaya mı çalışıyor?
Çıkmaya çalışıyorlar ama yani bir türlü çıkamıyorlar çok komik. Yani bir teker teker bir aslında çıkmaya deneseler çıkacaklardı. Sabırsızlıklarından dolayı kimse çıkamıyor.
Üst üstemiz ne? Bak o da atlıyor. Arkadaşlarım yalnız bırakıyor.
Yalnız penguenlerin böyle çok suyun içinden o hızla çıkabilmeleri de çok
Evet.
önemli. Normalde eğer çıkamıyor olsa düşünsene
Çıkamıyor
mesela
yani evet.
insanı bile bıraksanız
Bak.
o şeye çıkması çok zordur yani normalde. O hızla suyun dışına çıkabiliyor olması lazım. Orada yaşayabilmesi için.
Bak bak. Oynuyor ya benim anladığım kadarıyla arkadaşlar. Pek çıkmadı amaçları değil yani. Evet. Zaten küçük penguenler bunlar az önceki gibi.
Evet. Sonuçta hepsi suda kalıyor yani.
Bu kadar soğuk bir ortamda hayatta kalmak mesela çok acayip eksili bir durumda. Suyun altında yüzebiliyor bir de orada. Karasal iklimde yaşayan veya ekvatora yakın veya Akdeniz bölgesindeki bir canlının burada yaşaması mümkün olmuyor. Ama bu canlıların nasıl yaşadığına baktığımızda her biri birer iman hakikati. Penguenlerin yavrularına bakması 4 ay sürüyor mesela, değil mi? Baba penguen. Evet. Özellikle ayaklarının ucunda belli bir sıcaklığın üzerine düşmemesi için. Yani normalde mesela Allah bizi orada gösteriyor. Şefkati gösteriyor. Candaki Allah'ın tecellisini gösteriyor. Yani onun kendi başına bunları akletmesi ve yapması mümkün değil. Ama Allah öyle zorlu bir ortam da oluşturmayabilirdi. Mesela canlı direkt yumurtalı değil de normal memeli canlılardaki gibi kendisi de doğabilirdi. Yani ne gerek 4 ay, yılın 4 ayı orada gidecek eksi 30'lara varan sıcaklıkta binlerce penguen belli bir koordinasyonlu hareketle değil mi? İçe dönük sürekli bir daire hareketi var. İçte hava sıcak, dışarıdakiler hava soğuk havaya.
37 dereceye kadar
eksi 37'ye kadar
kutuplarda ısı sağlıyorlar düşüyor. Kendi içlerinde.
Ha, kendi içlerine 37'ye tabii. Kadar. Dışarıda zaten eksi 40'a kadar kimi zaman sıcaklık düşüyor. O daire olarak birbirlerinin yaptıkları senkron harekette sürekli içeriden dışarı bir akım. Kendi içlerinde de.
Evet.
Dolayısıyla hepsi yaşıyor. Şimdi Allah böyle zorlu bir ortam yaratmayabilirdi. Yılın 4 ayında pengueni o şekilde bir üreme sistemini orada yaratmazdı mesela Allah. Canlı doğar doğmaz gayet yetişkin olurdu. Hiç kimse de böyle bir mesela o tip durumlarda hiç orada muhatap olmazdı canlılar. Her zaman için annelerinin bulunduğu gibi daha böyle sıcak yerlere gidebilirlerdi. Evet. Ama Allah özellikle öyle bir şey yaratıyor.
Sanatını gösteriyor.
Evet. Sanatını ve canlıların üzerindeki hakimiyetini ve bilgisini bize gösteriyor. Biz oradan baktığımız zaman penguen bunu akledebilir mi diyeceğiz. Daha doğrusu insan kendisine kıyaslayacak onu. İnsan kendisi yapamaz onu.
Evet.
Yani ölüm, kalım. Çok net bir çizgi var orada. Hem yumurtanındaki canlının yaşamı söz konusu, hem kendi yaşamı söz konusu babanın. Baba orada, evet. Değil mi? Koordinasyon biraz bozuk olsa topluca hepsi donup ölür. Ama tam koordinasyon, tam itaat, Allah'ın çünkü emriyle itaat ediyor onlar. Allah'ın tecellisi ve Allah'ın bize göstermiş olduğu kudretinin birer görüntüsü onlar inşallah. Kıyasladığımız zaman insanın düşünerek var dediğim, düşünüyorum diyen insan aklederek böyle bir koordinasyonu orada yapamayacağına göre bir penguen az önce gösterdiğim komik canlılar bu kadar ciddi bir organizasyon nasıl yapabilir? Tabii ki o işte yönlendirilme, Allah'ın yönlendirmesi orada başka bir şey değil. Kimi canlı da göç ediyor mesela. Hiç uğraşmıyor soğuk havayla, kötü hava koşullarıyla. Yani kötü dediğim yaşamı için elverişsiz hava koşullarıyla. Direkt göç ediyor ama bu sefer de o göç ederken binlerce, on binlerce kilometre yol kat ediyor.
Evet.
Nereden biliyorsun? Doğuyor mesela. Canlı doğuyor. Doğduktan sonra benim diyor Mayıs'ın 14'ünde diyor saat 2 saat öğleden sonra 2:30'da diyor buradan havalanıp diyor mesela Türkiye'den diyelim havalanıp Afrika'nın güneyinde Cape Town'a gitmem lazım diyor. Bir anda böyle bir bilgi var. Yol bilgisi diyor 34 derece kutup enlemleri, 24 derece güney enlemleri falan. Böyle bir net haritası da yok. Böyle bir yolu bildiren kimse de yok. Hop havalanıyor arkadaşlarıyla birlikte. Yine koordinasyon var. Dizi dizi uçma var. Belli yerlerde hepsi bir anda konaklıyorlar. Belli yerler konaklama bittiğinde de hadi diyorlar tekrar havalanıp göçlerine devam ediyorlar. Bütün bu canlılardaki koordinasyonu sağlayan, onlara emreden, onlara yol gösteren, değil mi? Bir yol gösterici var. Onlara işte bu ilhamı veren yaratıcı, bizim bizi yaratan, tüm kainatı yaratan Allah. Bize böyle güzel örnekler yaratıyor. Penguenleri gösteriyor, gülüyoruz. Ama iman hakikatleri var bilimsel olarak. Onları da gösteriyor. İmanımız kuvvetleniyor inşallah. İman etmeyenlerin de imanına vesile olmuş oluyor. İman hakikatleri inşallah.
O penguenlerdeki mesela bahsettiğin Onur Hocam çok büyük bir mucize. Gerçekten 4-5 ay civarında erkek penguen ayağının üzerine yumurtayı alıyor ve hiçbir şekilde bir yemek yeme durumu yok. Olduğu yerde sadece duruyor. Yani 4-5 ay boyunca bekliyor. Hatta kursağında bir bulamaç şeklinde yemek var. Onu dahi 5 ay sonra yumurtadan çıkacak olan yavrusu için saklıyor. Onu da yemiyor. Bakın bu da çok enteresan bir mucize. Biz doğada böyle bir canlılarda fedakarlık görüyoruz. Şimdi yayından önce izlediğimiz bir video vardı. Onu tabii şimdi bir yayında göstermemiz pek uygun olmaz. Çin'deki çok enteresan bir olay.
Evet.
Yani izlemek isteyen kardeşlerimiz internetten bulsun. Yani biz göstermeyelim onu. Yolun ortasında bir çocuk yani ilerlerken işte yürürken araba çarpıyor çocuğa. Bakın yani normal işte 1 metre boyunda çok ufak yani bir 6-7 yaşlarında bir çocuk. Araba çarpıyor. Araba ön tekerlekleriyle çocuğu eziyor. Sonra duruyor araba. Çocuğa çarptığını fark ediyor.
Değil mi?
Sonra
Evet.
arka tekerlekleriyle ezip araba yoluna devam ediyor. Bakın küçücük bir çocuk bu. Çocuk tabii haliyle yere düşüyor. Can çekişmeye başlıyor. Etrafındaki oradaki Çin'deki kişiler, Çinliler etrafında dolaşıyorlar. Bakıyorlar çocuğa. Ondan sonra ha ölüyor herhalde diyorlar. Devam ediyorlar. Başka bir adam geçiyor. Görüyor. Bir tane kadın herhalde yolu kapatmasın diye çocuk orada can çekişirken çocuğu alıp sürükleyip kenara koyup işine devam ediyor. Ondan sonra oradan halen daha başkaları geçiyor. Sonra annesi geliyor. Tabii sinir krizi geçiriyor orada. Annesi çocuğun yani ölüsünü görüyor. Orada vefat etmiş şekilde. Şimdi diyorlar ki işte Çin'e bakın ne hale geldi. İşte çok süper güç olacak bilmem ne. İşte nasıl oluyor? İşte komünist, darvinist olduğu için. Hiçbir şey olduğu yok Çin'in. O ayrı da. Bakın işte Çin'deki bir kısım insanları komünizm ve darvinizm bu hale getiriyor. Yani biz hayvanlarda dahi görmediğimiz
Evet.
bir karakteri bir kısım insanlarda görüyoruz. Çünkü Allah ayette onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha aşağıdırlar buyuruyor Allah ayetinde. Çünkü mesela biz bir kaplana bakıyoruz. Onu göstermiştik daha önce. Bir maymun yavrusu buluyor. Normalde beklenen şey paramparça etmesi. Alıyor onu ağacın tepesine kendi yanına çıkartıyor. Hatta onunla beraber uyuyor. Böyle seviyor onu. Ondan sonra koruyor maymun yavrusunu. Ve biz şimdi bir bakıyoruz orada küçücük çocuğu araba eziyor. Ön tekerlekleri ezip duruyor bakıyor. Ha bir çocuk ezmişim diyor. Tamam diyor neyse önemli değil diyor. Arka tekerleklerimle de ezeyim diyor onu bir güzel. Sonra devam ediyor yoluna. Hiç hastaneye götüreyim. Öyle bir şey yok. Gelenler bakanlar etrafından aa çocuk ölüyor herhalde deyip devam ediyorlar. Hani işime nerede kalmıştım diyorlar. Çünkü biz mücadele ortamı, biz Darwinistiz, biz zaten gelişmiş bir hayvanız diyor. Dolayısıyla ben niye vakit kaybedeyim ki diyor. Ben kazanacağım 3-5 doların daha hesabına bakarım diyor. Şimdi onunla ben niye vakit kaybedeceğim diyor. Üzerime kalacak bilmem ne. Hayatına devam ediyor. Şimdi PKK'ya baktığımızda o da aynı mantıkta. Komünist ve Darwinist bir yapılanma. Bakıyoruz nasıl bir kafa yapısında hareket ettiğini. Dolayısıyla şimdi böyle hareket eden bir kafa yapısına niye işte böyle yapıyorsunuz, ayıp değil mi vesaire işte gelin sizi evlendirelim düzelsin veyahut da çorba içelim düzelsin gibi bir mantık olmaz.
Evet,
Belli
fikren
ki
zaten
evet
tabii.
fikren hocamızın söylediği gibi Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Çin'deki bu insanlık dışı durum da böyle. Doğu Türkistan'a yaptıkları o insanlık dışı zulmün de sebebi Darwinist kafadan kaynaklanıyor. Yani bir insan normalde nasıl böyle bir vicdansız hale gelebilir ki?
Evet. Evet
İnşallah.
Aklı Hocam, komünizm ve PKK konusunda inşallah ikinci yarıda da devam ederiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Devam edelim.
Evet, yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, komünizmle kalmıştık. Yani bugün o video çok rahat bir şekilde gösteriyor ve anlaşılıyor ki insanlara komünizm sadece yani etki ettiği insanları, bir kısım insanları diyelim, hayvanlaştırmaya çalışan bir amacı vardır. Çünkü komünizm evrimi temel alır, evrim teorisini temel alır. Ve evrim teorisine baktığımızda da biz hayatın sırf mücadele, salt mücadele üzerine kurulu. Yani böyle sırf temel içgüdülerin yani tatminine yönelik ve kim daha iyi mücadele ederse, kim daha çok güçlü olur ve savaşır ve kazanır, öldürürse daha çok kişiyi, bireyi, rakibini, o zaman o öne geçip evrimleşmiş oluyor. Daha iyi bir evrime sahip olmuş oluyor. Bu diyalektiği, bu mücadeleyi, bu canlar arasındaki mücadeleyi Marx aldı, sınıflar arasında mücadele var diye insan toplumuna öğretmeye kalktı. Lenin bunu aldı, evet bu doğrudur deyip topluma uyguladı. Ve komünizm geçtiğimiz asırda 150 milyon insanın üzerinde kayıtlı olarak bu da ölmesine vesile oldu. Çünkü savunduğu görüş o. Yaşam ve mücadele üzerine kurulu ve kim daha iyi mücadele ederse o kazanır. Mesela Friedrich Engels, komünizmin kurucularından ne diyor? Tabiat metafizik olarak değil, yani haşa Allah'ın yaratmasıyla değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak da herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır, diyor. Komünizmi kuran insanlar hayatın Allah'ın yaratmasıyla değil, ateist bir bakış açısıyla ve tamamen mücadeleye dayanan evrim teorisinin temel alan bir düşünce olduğu buradan çok belli. Doğa, diyor, diyalektiğin denek taşıdır, diyor. Yani demek ki doğada sürekli bir ne olması lazım? Diyalektik, çalışma, çatışma, çarpışma olması gerekiyor diye söylüyor Engels. Demek ki Engels'i savunan, yani komünizmi savunan insanlar da haliyle ne oluyor? Bu düşünceyi savunmuş oluyor. Mesela Lenin ne diyor? Vladimir İliç Lenin. Doğru anlamda diyalektik eşyanın özündeki çelişkilerin incelenmesidir. Her şeyde bir çelişki olduğunu. Zaten rekabet, çelişki, tez, antitez ve sentez. Yani illaki bir mücadele, çelişki olacak, mücadele olacak sınıflar arasında. Bunun kavgasının sonucunda kim üstün gelirse işte o sentez oluyor. Ve bunun üzerine kurulu bir sistem bina etmeye çalışıyorlar komünizmde. Yani zaten doğası gereği insanı haşa hayvanlaştırıp kim daha iyi hayvanlık yapıyorsa, daha iyi avlanıyorsa, öyle diyeceğiz o zaman. Yani çünkü terimler öyle olmuş oluyor. Kim daha iyi öldürüyor, parçalıyorsa, kim daha iyi daha çok yemek yiyorsa, kim daha böyle daha çok yürüyorsa, o daha çok öne geçer. Mantığını aşılıyor. Ki komünist toplumlara baktığımızda da bunun izini görüyoruz. Şu Çin'deki hadise bunun bir göstergesi. Siz toplumlara komünizmi, Darwinizmi temel alırsanız, Mao'nun dediği gibi Darwinizm öğretileri öğretilmelidir diyor genç nesillere. Genç nesillere Darwinizm öğretileri öğretiliyor. Ve sonucunda ne oluyor? İşte böyle. İnsanı haşa bir böcek gibi, yani bir yol kenarındaki bir çöp şeyi gibi, yani çöp alıntısı gibi. Nasıl çöpü alırsın, kenara koyarsın veya kürekle süpürür kenara koyarsın. O çocuğu da alıp öyle kenara koyup devam ediyorlar. Yanından geçiyorlar, hiç bakmıyorlar. Hiç umursamıyorlar. Bu ancak bu eğitimden geçmiş insanların, bu düşünceyi benimsemiş insanların yapabileceği bir iştir. Ondan dolayı komünizmle mücadele ederken, yani zaten seni hayvan gibi görüyor adam. Dolayısıyla sen ona insani olarak yavrum yapma etme, senin annen baban yok mu?
Hiçbir vicdansızlamıyor.
Ha, vicdanı yok mu diyor mesela.
Yok.
Adam gülüyor kendi içinde, alay ediyor. Evet. Ha ha diyor, yani haberlere bak bizim hakkımızda neler yazıyorlar diyor. Ve bir eylem planı daha yapıp başka bir yeri daha bombalıyor. Mesela deprem oluyor Türkiye'de. Depreme fırsat bilip, oradaki ortamın koşullarını, olanaksızlıklarını fırsat bilip çok kahpece bir eylem daha yapıyor mesela. Şimdi bu normalde karşısındaki senin zannettiğin gibi vicdana sahip, senin zannettiğin gibi sadece çorba içemediği için, evlenemediği için, fakir olduğu için, parası olmadığı için daha çıkmış bir insan değil ki. Veya ırk mücadelesi için savaşan bir insan değil ki. Sadece PKK, komünizmi bölgede kurmak, komünist bir cumhuriyet kurup bütün dünyadaki komünist odakların desteğini alarak yeniden yeşermesini planladıkları bir komünizm üssü orası, merkezi. Onu hocamız çok ayrıntılı anlattı. Yani eğer biraz daha onların planına göre muvaffak olurlarsa, biraz daha ilerleme vuku bulursa, o zaman o bölgede mesela bir toprak alıp kendilerine ait bir cumhuriyet ilan etme gibi veya komünizm, komün toplumu ilan ettikten sonra oraya daha ağır silahlar, daha yüksek paralar ve sanayi kurulacak oraya. Ve orada bu güçle birlikte komünizmin kurulması hedefleniyor.
Tabi bu hayali bir hedef sadece. Şu zaman böyle bir şey olmayacak.
Evet, Allah'ın izniyle Mehdiyet devrindeyiz. Komünizmin K'si bile kalmayacak inşallah. Ama nasıl? Hocamız söylüyor inşallah. Mehdiyet devrinde, Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Cihat kalemle oluyor. Yani cehd etmek, çaba, salih amel, Allah rızası için fiili, Allah'ın razı olacağı hareket kalemle, fikirle. Yani Allah'ı anlatan iman hakikatlerinin ve ateizmi körükleyen Darwinizmin ve komünist telkinlerin yine fikirle ve bilimle inşallah. Allah bilimi veriyor mesela. Bu yüzyılda inananların yanına bilimi de veriyor. Bunları kullanarak inşallah bütün bu Darwinizm, ateizm, komünizm, materyalizm fitnesini olduğu gibi ortadan uzaklaştırmak gerekiyor. Ki Bediüzzaman Hazretleri söylüyor, maddiyün ve tabiyyün taununa karşı onları tam susturacak tarzda diyor, değil mi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyeti olarak. Yani Darwinizm ve materyalizme karşı onları tam susturacak fikri bir çalışma yapacak diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bizler de inşallah hocamız da öncüsü olarak inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu devirde onu yapmak gerekiyor.
İnşallah.
Devletin de kendi yayın organlarında bu fikri benimseyen inşallah, değil mi? Komünizmin yanlışlığını anlamış. PKK'nın komünist bir teori olduğunu anlamış. Darwinizmin ta başından beri meğerse bir çocuk kandırabilecek bile olmayan masal, hipotez paçafrası olduğunu anlamış. Her Müslümanın üzerine düşen görev bu fikri yine fikri ortamda yaymaktır, anlatmaktır inşallah. Allah zaten emrediyor. Değil mi? Hayrın yayılmasını, Allah'ın tebliğ edilmesini emrediyor. Bu devirde nasıl olacak bu? Yani her devirde elçiler o dönemin fitnesiyle mücadele ediyorlar. Bu dönemin fitnesi ne? Darwinizm ve buna bağlı ideolojiler. Biz en yakından ilgilendiren de şu an PKK, komünizm. Evet. Darwinizmi yıktığın zaman komünizmin temelini yıkmış oluyorsun. Komünizmi yıktığın zaman PKK'yı da yıkmış oluyorsun. Zaten PKK'da hiç laftan sözden anlamayan taş veya robot yığını değil. Onlar da insan. Onları o hale getiren aldıkları eğitimin bir sonucu. Zaten bu eğitim onların da yani çözülmesine yol açacak yani. Oradakiler de insan çünkü onları da Allah imtihan olarak dünyaya gönderiyor. Onlar da ahirette ölüp Allah için hesap verecekler Allah karşısında. Onlar da doğruları duyup iman edebilirler inşallah. Her insana Müslümanın görevi Allah'ın tebliğini ulaştırmaktır. Bir terörist asla Allah'a iman ettiği zaman asla kesinlikle bir başka bir insanı öldüremez. Hiçbir yere atom bombası atamaz. Hiçbir yerde böyle intihar bombacıları olamaz. Çünkü Allah'a iman eden, dosdoğru dini yaşayan bir Müslüman için bunlar haramdır. Hem de çok büyük haramdır. Allah özellikle suçsuz ve yani toplu olarak insanların, yani çok sayıda insanın bir anda öldürülmesini bilmiyorsun yani kim olduğunu. Böyle intihar saldırısı veya atom bombası gibi kitle imha tarzıyla tamamen haram kılıyor Allah Kur'an'da. Bu çok büyük bir haram, yasaklıyor evet. Allah inşallah. Yani fikirle zaten güzellikle doğru olana, iyi olana inşallah çağırıp onlara onun yanlış olduğunu anlatmak gerekiyor. Konu bu.
Zaten İnsan. Atom bombası var artık ahir zamanda. İşte acayip silah teknolojileri var. Yani bu saatten sonra savaş olmayacağı bu kadar olayın büyümesinden anlaşılıyor zaten. Yani bir savaş çıkmaya kalksa zaten kimse kalmayacak dünyada. Yani bir atom bombası, herkes atom bombası yapıyor. Bir öbürsü herkes atom bombası, öbürsü atom bombası derken zaten dünya biter. O yüzden hani Peygamberimizin bildirdiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda fikri bir mücadele olması gerekiyor. Çünkü savaşa girdiğiniz zaman sonu yok. Mesela PKK sürekli olarak mesela Mehmetçi'ye karşı saldırıda bulunuyor. Şehit olmalarına vesile oluyorlar. Yani şehit olmalarına neden oluyorlar. Şimdi onlar böyle yapıyor diye Türk milleti hiçbir zaman vazgeçer mi? Ha, tamam artık biz hani bundan vazgeçtik. Artık siz ne istiyorsanız biz onu yapalım. Sizin fikirleriniz nasılsa biz o şekilde hareket edelim. İşte Türkiye'nin ne kadarını istiyorsunuz söyleyin hemen verelim gibi bir tavra girer mi? Türk milletinin böyle bir durumu var mı? Yok, bir karış toprağa dahi vermeyiz Allah'ın izniyle.
Tamam.
Şimdi o zaman karşı tarafın böyle onları öldürmemizle mesela PKK'dan işte 50 kişi öldürüldü deniliyor. Onların ölmeyle vazgeçmesini nasıl bekliyoruz? Yani 50 kişi öldü, 100 kişi öldü, 1000 kişi öldürdük farz edelim. Yani onlar bununla vazgeçerler mi? Biz vazgeçer miyiz? Geçmeyiz. Onların vazgeçmesini nasıl bekliyoruz karşı tarafı öldürünce? Belli ki onlar da vazgeçmeyecekler. Çünkü onlar, biz nasıl yaklaşıyoruz? Bizim Türk milletiyiz, bir ideolojimiz var. Bir dinimiz var, bizim milli değerlerimiz var. Biz o değerlerle hareket ediyoruz. O yüzden vazgeçmiyoruz. Onların da bir hayal de olsa kendi kafalarında bir fikir yapıları var. Bir hikaye de olsa bir fikir yapıları var. Dolayısıyla o fikir yapılarının yok edilmesi gerekiyor ki vazgeçsinler. Yoksa bakın, Darwinizm kaynaklı olduğunu zaten biz son 150 sene içerisinde anladık. Mesela Marx, Engels'e yazdığı mektupta, 19 Aralık 1860 yılında yazdığı mektupta şöyle diyor. Darwin'in kitabı ile ilgili, Türlerin Kökeni kitabı ile ilgili. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Bakın, komünizmin kurucusu Marx ve Engels birbirleriyle mektuplaşırken Marx diyor ki Engels'e, bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Darwin'in çıkarttığı Darwinizmle ilgili ilk kitap, Türlerin Kökeni. Stalin ne diyor? Komünist Stalin. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. Peki bu komünist Darwinist Stalin ne yapıyor? Köylülerin mahsullerini toplatıyor. Milyonlarca insan kıvranarak can veriyor açlıktan. Ayrıca 20 milyon insanı katletiyor, şehit ediyor. 20 milyon. Çoğu ülkenin nüfusu değil yani 20 milyon.
Evet.
Şu anda dünya üzerinde. Aynı zamanda Mao, komünist Mao ne diyor? Çin sosyalizminin temeli, yani bizim yaptığımız bu vahşi uygulamaların, katletmelerin, şehit etmelerinin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Bakın, Çin sosyalizminin temeli bizim bu psikopatlığımızın, diyor parantez içinde, o manada gelmiş oluyor. Darwin'i ve evrim teorisi. Yani biz Darwinizme inandığımız için ve evrim teorisine inandığımız için böyle hayvanlaştık diyor Mao. 10 milyon kişi direkt Mao'nun direktifleriyle öldürülüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde, 40 milyon kişi de açlıktan ölüyor Mao döneminde. Bizim bu yaptığımız uygulamalar Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Bizim yerli evrimcilerden bazıları da kalkıp diyor ki, işte Darwinizm genel kabul gördüğü zaman savaşlar çıkacağına, insanların katledileceğine dair batıl bir inanç var diyor. Bu çok yersiz bir korku diyor. Ve çok sakin bir tonla. Ya bu zaten yaşanmış bir şey yani. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Yani dünya savaşları zaten Darwinizm nedeniyle çıkmış. 1859 yılında Türlerin Kökeni çıkıyor. Darwin Türlerin Kökeni'ni yazıyor. Nasıl oluyorsa hiç çıkmayan dünya savaşları ondan sonra çıkıyor. Başındaki komutanlara soruyoruz hayat görüşünde, ben Darwinistim diyor. Yani nasıl, ne demek istiyorsun diyoruz. Dolayısıyla bizim ırkımız en üstün ırktır. Bizim haricimizde dünyadaki yaşayan bütün ırk ve milletler yarı gelişmiş hayvandır. Ne olması gerekiyor? Tabii ki biz daha da gelişmek ve evrimimizi tamamlamak için onları katletmemiz gerekiyor diyor. Ne oluyor? Bütün dünya birbirine giriyor. Bütün dünya savaşa giriyor. 20 milyon ölü Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde. Şimdi 65 milyon. Vietnam'da 1 milyon. Kuzey Kore 2 milyon. Kamboçya 2 milyon, Doğu Avrupa 1 milyon, Latin Amerika 150 bin, Afrika 1,7 milyon, Afganistan 1,5 milyon. Toplam ölü sayısı komünizmle alakalı 100 milyon. Dünya savaşlarında 350 milyon, genel olarak milyara yaklaşmış durumda. Bu Darwinizm belasından dolayı yapılan katliamların sonucu bu. Şimdi biz PKK'ya soruyoruz, sizin nasıl bir görüşünüz var? Biz komünist ve Darwinistiz diyor. Komünist darbesiz, ama bizimkiler de diyor ki, bir kısım tabii kişiler, onunla alakası yok diyorlar bu yaptıklarının. Yani bazı başka şeyler var diyorlar. Komünizmle darbinizle ne alakası? O ayrı. Yapılan katliam ayrı diyorlar. Öyle şey olur mu? Yani baksanıza, bizim yaptığımız diyor Mao, uygulamaların temeli Darwinizme dayalıdır diyor. Stalin'e soruyoruz, o da aynısını diyor. Lenin'e soruyoruz, o da aynısını söylüyor. Marx'a soruyoruz, aynısını söylüyor. Apo'ya soruyoruz, kendisi zaten aynısını söylüyor. Abdullah Öcalan'a soruyoruz. Kendisi diyor ki, biz komünist Darwinistiz diyor. Evrim teorisi vardır diyor, Darwinizme inanıyoruz biz diyor. Yani bu şaşılacak bir sonuç değil. Dolayısıyla onların fikirsel altyapılarının tamamen yok edilmesi lazım, fikri olarak tabii. Çünkü bak, bakıyoruz, süper kendinden emin videolarını mesela izleyen kardeşlerimiz görmüştür, PKK'lıların. acayip kendine emin, böyle acayip kibirli bakışlar, tavırlar. Yani gerçekten böyle inanmış olabilirler yani o kendi davalarına inanmış gibi gözüküyorlar. Yani kandırılmışlar. Darwinizmin olduğuna dair, komünizmin tekrar yeryüzüne hakim olacağına dair kandırılmışlar. O yüzden çok kendilerinden eminler. Tabii bu da aslında ahir zamanın bir olaylarından bir tanesi. Çünkü ahir zamanda Peygamberimizin bildirdiği bir olay bu. Gerçek din İslam özünden uzaklaştırılacak. Bir sürü hurafeler ve bidatlarla doldurulacak. Gerçek İslam'ı insanların birçoğu göremez hale gelecekler. Yani böyle gerçek İslam adeta böyle muhteşem bir saray gibi düşünelim gerçek İslam'ı. Her şeyiyle, bütün konforuyla, bütün güzelliğiyle, estetiğiyle, kalitesiyle, klasıyla, her şeyiyle muhteşem bir saray gibi adeta. Onun önü bir müşrik ve yobaz karakter tarafından böyle pisliklerle kapatılmış durumda ahir zamanda. Gözükmüyor. Yani bilen insan görebiliyor. Diğer tarafa bakıyoruz, ateist Darwinist sistemi bir çöplük gibi. Zaten fikirsel olarak da, yaşamsal olarak da bir çöplük adeta. Adam baktığı zaman eğer derin düşünemiyorsa, iyi araştırmamışsa bir yerde bakıyor bir pislik yığını var. Bir yerde de çöp var. Diyor ben çöpün içinde yaşamayı tercih ederim diyor. Şimdi ahir zamanda Mehdi ve talebelerinin yapacağı şey işte o pisliği temizlemek. Biz de öncüleri olarak inşallah onu yapıyoruz. Bütün Peygamberimiz diyor Hazreti Mehdi dinde hiç bidat bırakmaz buyuruyor. Tamamen Peygamberimizin gerçek sünnetinin yaşanacağı, Kur'an'ın gerçek hakikatlerinin yaşanacağı şekilde tüm bidatları temizler buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de öncüler olarak bunu yapıyoruz. Bu yobaz sistemi, müşrik kafasına sahip olan sistemi tamamen din dışı olduğunu, İslam dışı olduğunu hocamız söylemişti. Bu tarz bir kafa yapısı gizli dinsizdir demişti röportajında, geçenlerdeki röportajında. İslam'la alakası olmadığını Allah'ın izniyle göstereceğiz. Her geçen gün görenlerin sayısı da artıyor zaten. İslam yaşandığı zaman bütün insanın hayatını değiştiren, üst seviyeye getiren her açıdan son derece klas, son derece kaliteli, oturmasını kalkmasını bilen, temizliğini, giyinmesini bilen, olaylara verdiği tepkiler son derece olgun ve olması gerektiği Allah'ın hoşnut olacağı şekilde olduğunu biliyoruz İslam yaşayan bir insanın ve hocamızın yine söylediği bir şey Kur'an'a uyan kişiyi Kur'an Allah'ın dilemesiyle en üst kalitede insan haline getiriyor. Kur'an'ın da en büyük mucizelerinden bir tanesidir bu. Yani Allah müşrikler pisliktir buyuruyor ayetinde. Dolayısıyla biz hiçbir açıdan pis olmamamız gerekiyor. Ne fiziki açıdan, ne karakter açısından, ne kıyafet açısından, her açıdan zaten Allah Müslümanlar için yaratmış her şeyi. Bu dünyada sizin için diyor Allah. Ahirette yalnızca sizin. Bu dünyadaki her güzellik kimin yaptığı önemli değil. Falanca işte yabancı işte marka üretir bir arabayı. Başka bir kıyafeti başka birisi üretir. O önemli değil. Hepsi sizin için giyimlikler var edendir buyuruyor Allah ayette. Şimdi bütün giyimlikleri Allah yaratır. Bütün kıyafetleri Allah yaratır. Hepsi falanca marka olması önemli değil. Hepsi de müminler için yaratır. Bütün arabaları da Allah yaratır. Bütün yemekleri de Allah yaratır. Aklımıza gelebilecek, etrafımızda gördüğümüz her şeyi Allah yaratır. Dolayısıyla bunların hepsi diyor Allah, dünyada sizin içindir. Ahirette yalnızca sizindir. Küfre bu dünyada nimet vermem sizi aldatmasın. Onların hayırlarına koşmuyoruz. Daha fazla azapları bu dünyada ve ahirette artsın diye onlara nimet veriyoruz buyuruyor Allah ayette. Dolayısıyla biz Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'a göre hareket ettiğimiz zaman her türlü olayın en doğrusunu, en girift yönünü, ne manaya geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Şu anda da ayrı zamanda olduğumuzu görüyoruz inşallah.
Evet, konu direkt dinle alakalı. Yani PKK terörü, komünizm, Darwinizm, burada konu tamamen dinin karşısındaki bir grubun icraatı. Yani Deccal'in inşallah icraatı bu Allah'ın izniyle. Onlar da bu dönemde kendi görevlerini yapıyorlar. Ama tabii sonuna geldiler. Bu Dawkins'in Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum'la ilgili bir videosu var. Onu da bir taraftan hazırlayabilirsek. Mesela Apo diyor ki, bu söylemlerden Allah'ı ve üstün Müslüman kesimi tenzih ederim inşallah. O onun kendi ahmaklığı. İslamiyet bir Türk şövenizmidir diyor mesela. Yani İslamiyet'e bakış açısı o. Diğer taraftan mesela kadınlarımız diyor, açıkça söylüyorum, dinin etkisinde kalarak pasifleşmiştir diyor. Bunların hepsini Bölücebaşı'nın terörist başı Abdullah Öcalan söylüyor. Onun dışında bak, din Türklerin elinde tam bir milliyetçiliktir, tam bir şovenizmdir. Hem bir emperyalist ideolojik olarak işlev görüyor, hem de ezilen sınıflara karşı bir saldırı aracı olarak kullanılıyor. Yani İslamiyet'i Türklerin siyasi olarak kullandığı sadece bir araç olarak olduğunu ileri sürüyor. Yine 1 Mayıs 1982 tarihli konuşmasında ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır diyor. PKK'nın amacı. Ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Varlık nedenim diyor, Marksizm, Leninizm ideolojisi gerçeği etrafında oluşmuştur diyor. Eğer o aşiret duvarları aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizmi kafalarımıza sıçramayacaktı. Yani endüstriyel gelişimi, kapitalist düzeni Marksizm, Leninizmin karşısında görüyor. Bu düzen kötü olduğu için artık zaten tek ve en üstün çözüm komünizmdir diyor. Biz de onun üzerine gidiyoruz diyor. Ben diyor lisedeyken haşa Allah Allah savaşımı verdim ve ateist oldum diyor. Kafamda o inançtan kurtuldum diyor, Tanrı inancından. Ve Abdullah Öcalan olabildim diyor mesela. Allah'a tenzih ederiz. Yani zaten Bölücübaşı'nın kendi yöneticisi, kurucusu ateist ve komünist olduğunu bütün söylemlerinde zaten deklare ediyor. Kurarken biz diyor Marksist dediğiniz prensiplere göre diyor hareket ediyoruz diyor. Bunu da net söylüyor. Ve sonuç olarak ne yapıyor? Leninist ve Marksist ya ve Stalinist. Bak şimdi Lenin ne diyor bakalım. Abdullah Öcalan ne yaptığına ondan sonra bakalım. Lenin: terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Terör var mı PKK'da? Terörizm yapıyor mu? Evet, yapıyor. Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Halkın önünde özellikle devletin kendi elemanlarına, mensuplarına saldırı yapmıyorlar mı? Özellikle gözün yani gözde görülür ve ses getirmesi planlanan yerlerde saldırı yapmıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Lenin'in söylediği yalnız bunlar. Mesela bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karakolunun basılma görevini üstlenmeli. Bir kısmı da banka soymalı. PKK bölgede haraç kesmiyor mu oradaki insanlardan? Toplamıyor mu para? Topluyor. Polis karakollarına baskın yapmıyor mu? Onu da yapıyor. Bak Lenin'in söylediği demek ki her şeyi yapıyorlar. Ve
Evet.
Marksist ve Leninist olduğunu da söylüyor zaten. Demek ki zaten terörizmin, PKK terörizmin kaynağının son derece yani net kaynağının komünizm ve Darwinizm olduğu açık gerçek. Şimdi Darwinist dünyanın ortaya çıkarttığı sonuca baktığımızda ise işte böyle. Terörizm, komünizmin vahşetiyle Çin'deki bu hale gelen insanların değil mi? Oradaki insanları bu hale getiren eğitimle son derece mutsuz, son derece fedakarhane olmayan, herkesin bencillik düşündüğü çok kötü, bereketsiz bir ortam oluşuyor. Bu ortamda kim yaşamak ister? Kimse yaşamak istemez. Mesela şimdi Dawkins'in videosunu hazırsa koyalım.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. It would be a terrible society. It would not. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it, so that we can construct the kind of society in which we wish to live. which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society, in fact.
Evet. Demek ki Darwinist dünyayı yaşamayı kimse istemiyor. Yani bunu Richard Dawkins söylüyorsa kimsenin bunu istemediğini artık oradan düşünmemiz lazım. Dünyanın en ünlü evrimi savunan kişisi bu. Richard Dawkins. En ünlü ağ başları, ele başlarındaki kişi bu. En ünlüleri bu. Darwinist dünyanın demek ki ortaya koyduğu düzen çok fena. Hiç yaşanacak gibi değil. Demek ki doğru düzen bu değil. İdeal düzen bu değil. Demek ki o zaman Darwinizmi temel alan komünizm, ateistik, materyalist, ateist ve materyalist ve Darwinizmi temel olan hiçbir ideoloji demek ki doğru değil.
Dawkins istediği şey de yalnız biraz hani biraz değil, olmayacak bir şeyden bahsediyor. Yani şunu diyor Dawkins, siz diyor gelişmiş bir hayvansınız. Bütün canlılar doğada tesadüfen oluşmuştur. Ondan sonra hiç kimseye karşı bir sorumluluğunuz yoktur. Öldükten sonra da toprak olup gideceksiniz. Ahirette haşa yoktur diyor. Evet diyor, diyoruz. Ama diyor bu mantıkla hareket etmeyin diyor. İnsan olun diyor. Sevgiyi yayın. Hümanist olun. Ondan sonra birbirinize iyi davranın. Sebep? Sen bizi doğada kendiliğinden oluşmuş bir canlısın diyorsun. Gelişmiş bir hayvansın diyorsun. Doğada kendisi gen bencildir diye kitap yazdı. Genlerin dahi bencil olduğunu iddia ediyorsun. İnsanın da bencil olması gerektiğini iddia ediyorsun. Dolayısıyla çatışarak gelişebileceğimizi iddia ediyorsun. Bunun gibi yüzlerce iddiası var. Normal yani insanların böyle artık vahşi katiller olacağı bütün zemini fikri olarak oturtuyor, anlatıyor, anlatıyor. En son diyor ki ama diyor biz Darwinist mantıkta bir dünya tabii istemiyoruz diyor. Yani Darwinizm vardır diyor ama ona göre hareket etmeyelim biz diyor. Daha insancıl olalım diyor. İşte birbirimizi sevelim. Ondan sonra birbirimize işte güzel söz söyleyelim falan. Yani bunun olmayacağını anlayamayacak kadar gibi öyle bir durumda mı ki bu arkadaş yani?
Böyle nasıl bir şey olacağı çok belli değil mi?
Yani öyle bir şey olması imkansız ki zaten. Yani sen hayvansın, çatışarak gelişirsin, bencil olman lazım. Dünyadan sonra ahiret yaşantısı yok. Ama iyi ol. Sebep? Yani ben öyle söylüyorum. Yani seni kimse dinlemez. Senin öyle bir istekte bulunmana. Ve böyle bir sonuç da çıkmaz kesinlikle. Darwinist olan bir insanın kalktı ben çok hümanistim, kalbim temiz. Ondan sonra çok kimseye bir kötülüğüm dokunmaz. Yani böyle açıklamalar çok anlamsız açıklama. Yani mesela kalbim temiz ne demekse çok anlamsız bir cümle yani. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği yaşantıdır bizim için temizlik, önemli olan.
Kalp temizliği evet. Olur.
Yani
evet.
Allah iyiliğin tanımını yapmış ayetlerde. Yani onun üzerine bir iyilik kavramı olmaz. Ya benim kalbim temiz diyor. Mesela Allah cehenneme gidenler var. Niye buradasınız diye sorulduğunda biz namaz kılanlardan değildik diyorlar cehennemdekiler. Bakın ilk söyledikleri şey bu. Namaz kılanlardan değildik. Şimdi mesela söylüyorsun bunu. İşte böyle diyorlar. Ama işte namaz kılanları da biliyoruz diyor. Şimdi namaz kılanları sen biliyor, Allah da biliyor namaz kılanları. Kimin samimi olup olduğunu, kimin samimi olmadığını Allah da biliyor. Allah ayette buyuruyor. Şeytan Allah'a sırrım. O namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Yani sen küçücük aklınla kimin samimi olup olmadığını anlıyorsun. Haşa Allah'ın anlayamayacağını mı iddia etmeye çalışıyorsun haşa. Yani Allah bütün yarattığı kulları en ince detaylarına kadar biliyor. Ya dolayısıyla böyle açıklamaların ahirette hiçbir geçerliliği yok. Yani benim kalbim temiz. İşte dini yaşayanları ben biliyorum. Ondan sonra veyahut da bu tarz açıklamalarla bir yere varılmaz. Ya yani mesela bir firmaya yazılımcı alınacak. Mülakata gidiyor. Mülakatta ona sorulacak olan, sınav yapılacak olan konu nedir? Yazılım bilip bilmediğidir değil mi? Yani hangi dilleri biliyorsun? Ondan sonra birkaç orada mesela hemen uygulamalı program yazdırılabilir. Sen şimdi öyle bir mülakata gidip de ben çok iyi yemek yapıyorum. Dolayısıyla beni işe alın desen bizim kıstasımız o değil der adam. Biz yazılımcı arıyoruz der. Dolayısıyla tabii bu örnekteki eksikliklerden tenzih ediyorum inşallah dini. Allah'ın bizden istedikleri bizim için önemlidir. Allah iyiliğin tanımını yapmış. Allah'a, peygambere iman eden, zorluk anlarında sabreden, savaşın kızıştığı zamanlarda, mücadelenin kızıştığı zamanlarda sabreden, ondan sonra Allah'a iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah ayetinde net bir şekilde iyiliğin tanımını yapmış. Dolayısıyla onun haricinde işte hafta sonu biz arkadaşlarla toplanıp basını da çağırıp bir okulun duvarını boyadık. Dolayısıyla ben çok iyi bir insanım. Böyle bir iyilik kavramı yok. İyilik ve hani yapılan şeylerin dinle alakası olmasıyla da yetmiyor. Allah rızası için olması gerekiyor. Mesela Hazreti Süleyman'ın emrinde şeytanlar İslam'a hizmet ediyor. Şeytan Allah rızası için mi yapıyor onu? Hayır. Ama ne yapıyor? İslam'a faydalı işler yapıyor, değil mi? Çünkü Hazreti Süleyman İslam'ı dünyaya hakim etmiş Allah'ın dilemesiyle ve emrinde çalışan şeytanların da yaptığı her türlü hareket İslam'a faydalı oluyor. İslam'a faydalı bir iş yapıyor diye onlar ecir mi kazanıyor? Allah alem. Tabii Allah en sorumlu ama kazanmıyor. Dolayısıyla yapılan işin de namaz kılıyorsa namazın, zekat veriyorsa zekatın, Allah yolunda mücadele ediyorsa mücadelenin, bunun gibi sayılacak Kur'an'daki yüzlerce, binlerce konu, hepsinin saf Allah rızası için yapılmış olması gerekiyor ki Allah'ın rızası kazanılıp bir nimet olarak da cenneti kazanırız. Tabii en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmak inşallah. Dolayısıyla öyle enteresan açıklamalarla da bir yere varılmaz.
Nasıl olur güzel yaşam? Nasıl olur bütün bu sorunların çözülmesi? İddiat-ı İslam'da olur. Yani bunun başka bir yöntemi yok. Darwinist eğitim değil, yerine Allah'ı anlatan. Yani Darwinizm anlatılsın ama Darwinizmin anlatıldığı ortamda Darwinizmin bütün bilimsel açıkları, bilimsel olarak canlılardaki bütün bu iman hakikatleri de beraberinde anlatılsın. Komünizm de anlatılsın, faşizm de anlatılsın. Materyalizm temel alan bütün bu sapkın ideolojilere de gösterilsin ki insanlar net olarak İslamiyet'in en doğru din ve en güzel din, en doğru insanın en refaha ulaştıracak tek güzel yol olduğunu iyice anlasınlar diye inşallah bu olur. Bu dönemde yaşıyoruz. Zaten İddiat-ı İslam döneminde yaşıyoruz. İslamiyet'in hakim olacağı dönemde yaşıyoruz inşallah. Zaten Allah ayette şeytan Allah'a sınırım kendi safında, değil mi? Birbirine kaynatılmış bir bina gibi çarpışanları sever diyor inşallah.
Mücadele edenleri
sever. Eğer diyor siz bunu yapmazsanız diyor Allah, yani birlik olmazsanız yeryüzünde bir fitne, bozgunculuk olur diyor. Çünkü kafirler de birbirlerinin velisi, iman edenler de birbirlerinin velisi. Eğer iman edenler birbirlerine dostça ve kardeşçe bir arada olmazlarsa Allah'ın sünneti yeri, o zaman ayrılık oluyor, fitne oluyor. Bu sefer küfür birbirinin velisi, onların gücü artıyor. Onlar bu sefer ne yapıyor küfür? Bozgunculuk çıkartıyor, fitne çıkartıyor, savaş çıkartıyor, kavga çıkartıyor. Komünizmi başa bela ediyor, Darwinizmi çıkartıyor. Böyle yapıyor. Yani ancak tek kurtuluş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın günümüzde olduğunun anlatılması, İddiat-ı İslam'ın inşallah olacağının, tek kurtuluş yolunun, değil mi, o olacağı. Ondan sonra şöyle yapalım. İnşallah bu şekilde olduğu zaman bütün dünyanın bir felaha ereceğini ancak insanlara şey yapabiliriz.
İnşallah.
Gösterebiliriz. Yani bu şekilde olacağını anlatmak lazım.
Evet, bu tabii sistemin içerisinde girmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu yobaz sistemi içerisine sokulup dinin, gerçek İslam dininden uzaklaştırılması. Çünkü Peygamberimiz bildirmiş. Zaten Peygamberimiz ahir zaman peygamberi. Ya yani Peygamberimizin gelişi zaten ahir zaman ilameti. Çünkü insanlık binlerce senedir zaten var. Ahir zamana girdiğimiz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Kur'an indiriliyor Allah katından. Ahir zamana girmiş oluyoruz zaten. 1400 sene önce girildi zaten ahir zamana. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam alametlerin başlayacağı dönem için 1400 sene sonrasını veriyor. Şu an 1432'deyiz. 1400 sene sonrasından itibaren yaşanacak süreçlerden bahsediyor, olaylardan bahsediyor Peygamberimiz. Ve şu anda o dönemin ortasındayız. Ve o dönemde diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din aslından uzaklaştırılacak. Binlerce, on binlerce dinin aslında özünde olmayan hurafeler, bidatlar dine karıştırılacak. İnsanlar artık gerçek dini göremez hale gelecekler. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Şu taktikle yapıyorlar. Diyorlar ki Kur'an yeterli değildir haşa. Dolayısıyla bizim açıklamalarımız gerekir anlaşılması için. Sizin açıklamalarınız ne diye sorduğumuzda yüzlerce binlerce hurafe, hikaye, anlatımlar, bu tarz anlatımlar görüyoruz. Tabi Kur'an'dan, ayetlerden de bahsediyorlar. Bunları tenzih ediyorum. Peygamberimizin sahih hadislerinden de bahsediyorlar. Onları da tenzih ediyorum. Ama geri kalanı belki %95'ine yakını hurafe olmuş oluyor. Hurafe anlatmış oluyorlar. Dolayısıyla biz bu hurafelerden nasıl kurtulacağız? Kur'an okuyarak kurtulacağız. Çünkü bir bakıyoruz mesela, hurafelerle kafası dolmuş bir insanı Kur'an'ı Türkçe olarak okuyup anla dediğin zaman tamam diyor, bir bakayım diyor. Alıyor Kur'an'ı eline. Daha başta Bakara suresinde ya diyor benim bildiğimin tam tersi şeyler yazıyor diyor Kur'an'da. Diyoruz yani buradan hani güzel bir sonuç çıkaracak büyük ihtimalle diye beklerken demek ki Kur'an anlaşılmaz diyor, yani biz anlayamayız diyor demek ki Kur'an'ı. Yani bunu Allah affetsin bunu demeyeyim. Kur'an'ı anlayanlar açıklar. Biz de onların anlattıklarını dinleriz. Dolayısıyla ben okumaktan vazgeçiyorum diyor. Ama öyle değil. Biz Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da Allah ayette apaçık Kur'an'a andolsun buyuruyor. Kur'an anlaşılırdır ve yeterlidir aynı zamanda. Peygamberimiz sadece Kur'an'la hükmetmiştir. Benden size bir söz ulaştığında Kur'an'a uyuyorsa alın, uymuyorsa atın buyuruyor. Yani kendisiyle ilgili ona isnat edilen, peygamberimize isnat edilen yalan sözlerin önlemini peygamberimiz almış zaten. Kur'an'a uymuyorsa atın, o benden değildir diyor. Kur'an'a uyuyorsa o bendendir, kabul edin buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunu nasıl yapacağız? Kur'an'ın yeterliliğini anlatarak yapacağız. Şimdi onunla ilgili ayetleri gösterelim inşallah, okuyalım. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Hüküm koyucu. Allah'tan başka bir hüküm koyucu mu arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. En'am suresi 114. ayet. Bakın. Allah ayette net bir şekilde bildirmiş. Kendinden başka hüküm koyucu olmadığını ve kitabın da Kur'an'ın da açıklanmış olarak indirildiğini Allah bildiriyor. Biz soruyoruz Kur'an noksan mıdır diyoruz. Evet noksandır diyor müşrik ve yobaz güruhu. Allah ayette şeytan Allah'sın biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. En'am suresi 38. ayette. Allah bildiriyor net bir şekilde Kur'an'ın noksan olmadığını. Şeytan Allah'sın size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Enbiya suresi 10. ayet. Bütün durumlarımız var içerisinde Kur'an'da. Bizim için rehber inşallah Kur'an ve peygamberimizin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan Allah'sın bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Kehf suresi 54. ayette. Bakın her örnekten. Bazı örnekler değil. Ve her örnekten bir açıklama da değil. Çeşitli açıklamalar. Daha önce de vermiştik örneğini bunu mesela. İnkar edenlerin psikolojik durumunu anlatan çok fazla ayet var. İşte ormanın içerisinde karanlıkta yürürken şimşek çakıp şimşeğin aydınlığıyla bir iki adım ilerleyip sonra tekrar olduğu yerde kala kalan bir insanın durumu gibidir. İnkar eden bir insanın normal sıcak evinde her şeyi tam, ondan sonra hiçbir eksiği yok. İşte yemeği geliyor farz edelim. Ondan sonra dünyayı gezmiş olsun. İşte etrafında sevdiği insanlar olsun. Psikolojik durumu nasıl? Yağmur yağan bir ormanın içerisinde kapkaranlık. Şimşek çaktığı zaman onun aydınlığıyla bir iki adım gidip duran bir insanın psikolojik durumudur. İnkar eden bir insanın psikolojik durumu. Başka bir ayette Allah, karanlık denizlerin altındaki dalgalarda boğuşan kişinin durumu gibidir. Baktığın zaman inkar eden bir insan evinde çok rahat, bütün arabası var, en son model. Bankada 1 trilyon parası var. Çocukları var, boy boy. Hepsi birbirinden güzel. Psikolojik durumu ne diye sorduğumuzda, kalbim sıkışıyor diyor.
Evet,
Allah başka bir ayetinde
mutlu değil yani.
Kesinlikle mutlu olmaz. Allah mutluluğu ayrı yaratır çünkü. Nimetlerle gelen bir şey değildir mutluluk. Başka bir ayette sanki göğe yükselircesine göğsünü dar ve sıkıntılı kılarız buyuruyor. Göğe yükselirken oksijen oranı düştüğü için insanın kalbi sıkışır nefes alamadığı için. Aynen öyle yaparız diyor Allah. İnkar edenlerin, İslam'dan yüz çevirenlerin durumunu. Soruyoruz böyle misin diyoruz. Evet öyleyim diyor. Hatta ben birisine anlatmıştım bunu. Bu ayetler beni anlatıyor demişti. Yani İslam'ı yaşamayan bir insana anlatmıştım. Bu ayetleri söylemiştim. Bu ayetler aynen beni anlatıyor demişti. Allah çeşit çeşit örneklerle açıklıyor. Bakın, verdiği örnekleri çeşit çeşit açıklıyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Yine bir eksiklik yok. Allah ayette tas tamamdır buyuruyor. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kur'an'ın değiştirilmesi mümkün değil. Kıyamete kadar inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik buyuruyor Allah ayette. Bakın her şeyin açıklayıcısı olduğunu yine Allah ayetinde bildirmiş. Yine şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Biz doğru yola ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Kur'an okumamız gerekiyor, evet. Türkçe olarak. Ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. İsra suresi 9. ayette Allah bildirmiş. Yani Kur'an insanlar için çok büyük bir rahmet. Allah bir nimet olarak bize yol gösterici olarak Kur'an'ı indiriyor. Çok büyük bir nimettir. Yani insanın çünkü doğruyu bulması mümkün değil. Yani kendi kafasıyla doğruları bulması mümkün değil. Herkes kendi kafasına göre bir şey uydurur çünkü. Allah doğruları nasıl yaşamamız gerektiğini, hangi durumlarla karşılaşınca ne yapmamız gerektiğini, genel olarak Allah korkusunu yükseltip Allah'ın Allah korkusu yüksek olan kişilere doğruyu yanlıştan ayırt eden bir Furkan'ı vereceğini Kur'an'da bildiriyor. Yani hayatımızı ultra lüks hale getirecek her şeyi biz Kur'an'da buluyoruz Allah'ın izniyle. Ayrı zamanda da bu tekrar bu olaylar insanların yaşantısı peygamberimiz dönemindeki gibi olacak. Hazreti Mehdi'nin tıpkı benim dönemimdeki gibi olacak diyor Hazreti Mehdi döneminde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dini aslına döndürecek diyor. Biz de inşallah öncüleri olarak bu hizmeti yapıyoruz.
Tabii her Allah'ın Müslümanın dilemesiyle. Üzerine farz olan bir vazife zaten bu inşallah. Allah her Müslümanına bunu yapmayı nasip etsin. Herkesin de bunu tabii istekte bulunup gayrette bulunması lazım inşallah. Yani Kur'an'ın her şey yeterli olduğunu anlamayan bir yobaz güruatı var. Aynı şekilde bu kafayla çağdaş ve medeni olmayan, İslamiyet'i tamamen yanlış bir çizgiye çekip insanları bu İslamiyet, bu güzel dinden soğutmada en büyük etkiyi yapan yobaz güruatı oluyor. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'unda İslamiyet'in birliği için, yani insanların İslam olup Müslüman olmasına engel olan, yani İslamiyet'in yayılmasını engelleyen başlıca etmen olarak neyi gösteriyor? Cehalet, ikiyüzlülük ve münafıklıktır diyor. Yani yobaz dediğimiz dini, özellikle bu münafıklar, dini yaşanmayacak bir şeymiş gibi, yaşanması çok zor olan bir şeymiş gibi göstermeye çalışma. İnsanın tamamen yaşayacağı gayet medeni, gayet çağdaş, en çok sanata düşkün, en güzel giyinen, en zengin olan, en güzel nimetleri alan, onları kendi yaşadığı yerlerde döşeyen, kullanan ve üstüne giyen, değil mi? Tamamen sanata düşkün, insanlar üzerinde çok titreyen, dünyanın en medeni ve nezaketli insanı olmaya özen göstermiş insanın Müslüman. Münafıklık, bu yobaz yürüatı ise İslamiyet'i böyle bir lokma bir hırka, çok böyle zor hesaplara dayanan ibadetler bütünü gibi, haşa İslamiyet'i tenzih ederiz, gibi gösterip insanları bu dinden bu ana kadar böyle birçok kişiyi soğutmuşlardı. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hadisleri ışığında Hazreti Mehdi Aleyhisselam günümüzde İslamiyet'in gerçeğini, senin o örnekte vermiş olduğun gibi böyle üstü kapalı, görünmeyen bir güzellik, üstündeki bu tozlar, şeyler temizlenince ortaya bütün nuru ve parlaklığı ve güzelliği ihtişamıyla ortaya çıkacak. O zaman zaten insanlar güzeli ve doğruyu net bir şekilde gördüklerinden dolayı insanların diyor, Allah ayette şeytan Allah sanırım, sizin dininize dalga dalga girdiğini gördüğünde hemen Allah'ı hamd ile tesbih et diyor, değil mi inşallah?
İnşallah.
Demek ki bu ayetin işari manayla inşallah tecellisi göstereceği üzere de gerçek İslamiyet'in, doğru İslamiyet'in anlaşılmasıyla insanlar dalga dalga Allah'ın dinine gelecek inşallah.
İnşallah.
Çünkü herkesin beklediği, herkesin umduğu kurtuluş, çözüm noktası ve güzellik inşallah İttihat-ı İslam'da. Türk İslam Birliği'nde diyoruz inşallah. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Hocamız akşam inşallah canlı yayında olacak. Herkese iyi akşamlar dileriz.